Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağırın herkesi. Ekim ayı serbest uçuş dertleşme yayınımızı gecikmeli olarak yapalım. Ben az önce yaptım, siz de sosyal medyadan paylaşır, diğer dostları da davet ederseniz çok sevinirim. Şimdi zor bir ay geçirdik ama önümüzdeki ayların daha da zor olacağını biliyoruz ekonomik açıdan. Ekim ayına baktığımız zaman en çok hatırlayacağımız hikaye bu olacak kuşkusuz. Üst üste gelen zamlar, özellikle doğalgaza gelen zamlar. Ardından akaryakıt zamları, LPG zamları. Bunlar böyle bütünleşik bir şekilde hayatımızı zorlamaya, bizi ittirmeye devam ediyorlar. Ama bununla birlikte bugün yayın içinde muhtemelen sizler de soracaksınız. Ben de zaten anlatacağım. Dün İktidar gazetelerine bu sabah yer almış, yani tam da göbekten oturmuş hatta. Acayip bir yalan silsilesi var içinde. Dün Turkuaz Medya'nın düzenlediği bir ekonomi etkinliğinde konuşmuş Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan. Konuşmuş diyorum, ben izlemedim. Çünkü bizim çok daha güzel bir işimiz vardı. Dün 32. Ankara Film Festivali'nin açılış törenini yaptık Ankara'da Cer Modern'de. Çok da güzel bir katılım vardı. Biz bir hafta boyunca Ankara'da sinema konuşulsun istiyoruz. Elbette sadece o konuşulmayacak da dedikodu kazanı kaynayacak. İşte siyasetin kendi o buhurdanlığından acayip dumanlar çıkacak falan filan. Ama orada kullandığı bir ifade var ki hakikaten tam olarak agam bizle eğleniyi dedirtiyor insanlara. Çünkü Avrupa'nın enflasyonunu, Avrupa'daki açlığı falan anlatmış. Nasıl bir hikaye anlayışıdır bu bilmiyorum. Ömrünü konuşarak kazanan bir insan olarak ben bu yeteneğe şapka falan çıkartmıyorum. Çünkü çok üfürük bir iş bu ya. Gerçekten çok üfürük bir iş. Neyse, biz ne durumdayız, ne yaptık, Ekim'i nasıl tamamladık, biraz o hikaye üzerinden konuşalım. Bu sabah itibariyle sizler de görebilirsiniz zaten. Yayının durumuna bakalım önce bir. Yayının şu anda toplamda 137 bin takipçisi var. Aslında bunu geçen hafta içinde mi, bu hafta içinde, hafta başında galiba konuştuk. Normalde tam bir yıl önceye kadar yayının izleyicisinde %37'lik bir artış var sadece YouTube üzerinden. Bu hiç fena bir artış değil. Özellikle hani burada gün içinde 1,5 saat sabahın esselatında siyaset konuşulduğunu, ekonomi konuşulduğunu, genelde mevzuların çok can sıkıcı olduğunu falan düşünürseniz İkili bir seçim şansı var aranızda. Ya insanlar gerçekten haberi aç ya da gerçekten market mazoşist. Sabah kalkıp böyle acılı haberleri, hayat pahalılığını, yokluğu, açlığı falan dinlemeyi seviyor. Kuşkusuz bu işin şaka bölümü de gerçeği görmeye ne kadar aç olduğunu gösteriyor insanların. Tabii bu ay şöyle de hatırlanmalı. Medya açısından bizim için gösterge aylardan bir tanesi. Çok uzun süreli bir bozulma yaşanıyor medyada. Ne zamandan beri? 1831'den beri, bayağı uzun süreli. Takvim Vekayi'nin çıkışından beri güçle çok sorunlu ilişki kuran Türkiye'deki medya giderek daha da bozuldu. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde tamamen yere çöktü. Öyle bir durumda ki şu anda Roma'da G20 zirvesinin dönüşünde uçaktaki gazeteciler gerçekten hepimize artık bu kadar da olmaz. Hatta biraz daha içlerinde benim de olduğum terbiye yoksunu insanlara, kendimi öne çıkartarak söyleyeyim, çüş dedirtti. Çünkü bu kez uçağın içindeki bazılarının kim olduğunu Adalet ve Kalkınma Partililer de bilmiyordu. Bunu haber kaynaklarıma dayanarak söylüyorum size. Bunlar kim ya dedirtti onlara. Hatta Osman Gökçe'nin de içinde olduğu bir gazeteciler grubu, gazeteciler grubu orada yer aldı. Soru sormamakla maruf bilinen insanlar bunlar. Bazıları her akşam haber bültenlerine çıkıyor. Mesela zamlardan, hayat pahalılığından falan yakınıyorlar. Goy goy yapıyorlar ama Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın yanına oturduğunda sütten çıkmış ak kaşık, böyle sesi çıkmayan bir kuzu yavru, kuzu. Acayip tatlı insanlar bunlar. Soru falan sormuyorlar ama sorsanız herkes dokuz gözden ağlıyor. Biz gazetecilik adına neler yaptık? Vallahi hiçbir şey yapmayın bu saatten sonra. Yaptığınız görünüyor, kabak gibi ortada zaten. Bu saatten sonra rahat olun, yokuş aşağı zaten. AKP medyası içinde öyle bir kavga başladı ki, size bu hafta çarşamba günüydü galiba anlattığım bir parça. Kendi içinde bir devinim başladı. Artık o kadar kendilerinin göreve getirdiği insanları kendi iç mücadeleleri nedeniyle görevden alıp onlardan daha taklacısını koymaya başladılar. Bundan en fazla nasibini alan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu. Hepimizin vergileriyle beslenen kurum. Bakın bu aynı zamanda TRT içinde hani bu konuda direnen, hep söyledim ya size açık yüreklilikle bir daha söyleyeyim. Ben TRT'den yetişme olduğum için bu biraz eski sevgiliyle ilişki gibi sanki. Yani ben eleştirebiliyorum ama biri eleştirdiği zaman kanıma dokunuyor. Gerçekten çok açık yüreklilikle söylüyorum size. Ama mesela TRT içinde, çalışan dostlar içinde bu son derece önemli bir çıkış noktası olmalı. Kiminle çalıştığınız, giderek daha da böyle artık çukura doğru ilerliyor olmanız bu eleştirileri haklı çıkartıyor. Ve şunu unutmayın, hani yoğun personelden bahsedilirken, ne kadar fazla adam çalışıyor derken, insanların elektrik paylarından özellikle ödedikleri paranın tartışılması istenmezken artık bunlar işi iyice çıkmaza sokuyor. Gerçekten bu kış mesela, özellikle bu kış, elektrik faturasından oraya ödenecek paralar düşebilir. Aklınızın bir kenarına yazın bunu. İktidar da daha fazla dayanamaz ve orada artık bağırmalar daha üst düzeye çıkabilir. Bizim açımızdan konuşmaya devam edecek olursak, mesela podcastler için bakarsak iyi bir ay geçirdik. Doğruya doğru. Hatta bu sabah itibariyle zaten üstte saati siz de göreceksiniz. Biliyorsunuz burada her şey açık. Hiç öyle kıvırmaca falan yok. Ben ne görüyorsam siz de göreceksiniz. 6 yıl önceki anlaşmamız bu bizim sizinle. Bakın Türkiye'de bu verileri en çok yansıtan, en rahat yansıtan iTunes Türkiye rakam olarak vermiyor ama her gün dizilişi görebiliyorsunuz. Bu sabah saat 8.57 idi galiba, yanlış bilmiyorsam. Şimdi bakarız. Türkiye'de haber kategorisinde popüler programlarda bir numaradayız. Arkamızdan hemen Medyascope geliyor. Onun arkasından da BBC News var. Bu program bazında bakıldığında gördüğümüz şey. Şimdi bir de bölümler açısından, yani günlük yapılan yayınlar açısından bakalım. Orada da ilk 10 yayını aldım. Sabah saat 8.57 işte. Yani yayın başlamadan yaklaşık 10 dakika, 11 dakika önce alınmış veriler. Siz de görebilirsiniz zaten bunu. iTunes Türkiye'ye girin, orada podcastleri seçin, podcastlerin içinden görebilirsiniz. İlk 4 yayın bizim, ikinci 5'e de bakalım. Onun içinde de vardı çünkü 2 tane daha. Yani ilk 10'un 6 yayını bizim, 1, 2, 3, 4 olmak üzere başında. 7 ve 9 numaralar da bize ait. Dinleniyoruz çok şükür. Hani sakalım yok ki sözüm dinlensin. Sakal var da Türkiye'de dinlenmenin sakalla çok alakası yok. Hatta eğer öyle olacak olsa burada dinlenen arkadaşların pek çoğunun sakal ve kırpılmış bıyık üzerinden gittiğini de görürüz. Ama onların yaptıkları televizyonlar, bilmem neler, bunlar izlenmiyor artık. Hikaye kendi içinde A Haber'den alıyorsun, TRT'ye getiriyorsun, TRT'den alıp saraya oturtuyorsun falan. Böyle dönüyor. İletişim kazası Ekim ayının, hatta Kasım'ın başının da, bugün daha başındayız, 5'indeyiz daha. Kasım ayının da damga vuran olaylarından bir tanesi. Bence üzerinde çok durulması gerekir. Bunu AKP'nin medya yapısına, yapılanmasına yön verenlerin de düşünmesi gerekir. İletişim Başkanlığı, ki müthiş imkanlar var elinde. 650 katlı bir bina var. Ankara Sisli mesela, benim yaşadığım yer Sisli. Muhtemelen oranın 30. kattan sonrası görünmüyordur, son 620 katı. Trilyonlarca para dökülüyor ve çıkarttıkları ortada işte. Cumhurbaşkanımız yürüyebiliyor, uçak merdiveninden inebiliyor falan düzeyinde. Hal böyle olunca da insanların güvenecekleri mecralar elbette buralar oluyor. Dün akşam Ankara Film Festivali'nde katılımcılar gerçekten çok iyiydi. İzleyiciler çok yoğundu. Bu arada şunu da belirteyim, çok mutlu olduk çünkü. Bütün festival çalışanları adına, bütün dostlarım adına söylüyorum bunu. Bizi çok mutlu eden, çok gönendiren bir şey. Ecevit'in ölüm yıldönümü bugün, onun kelimesiyle kullanım. Çok gönendiren bir şey bu aynı zamanda. Genelde festival biletleri çıktığında, pandemi öncesinde de hani böyle satışları bir parça yavaş yavaş giderdi. Ankara'da Büyülü Fener Sineması'nda gösteriliyor Kızılay'da filmler. Çıkar çıkmaz seanslarında bütün biletleri tükenen filmler oldu. 3 filmin yanlış bilmiyorsam bütün biletleri bitti. Biz dün akşam işte festivalin açılışından sonra bir yemek, geleneksel bir yemeğe katıldık hep beraber. Orada sevgili Gani Müjde ile eşi Belma Canciğer ile beraberdik. Orada Tuluhan Tekelioğlu'yla da konuştuk. Esin Hoca, Esin Davutoğlu, Şenol eşi, sevgili Ateş Hoca, onlarla birlikteydik ve aslında herkesin bir şekilde yavaş yavaş konvansiyonel medyadan koptuğunu tekil olarak da doğruladık. tanıdı insanlar. Mesela YouTube üzerinden, mesela podcastler üzerinden. Haberi öyle takip etmeye hepiniz alıştınız, hepimiz alıştık. Bu kaçınılmaz. Doğru neredeyse insanlar mecburen onu bulmaya çalışıyorlar. Oraya doğru yönleniyorlar. Doğru demişken dün size söylemiştim. Ne mutlu ki çok fazla insan paylaşmış. Sevgili Gökçer'in T24'te yaptığı önemli bir söyleşi. Hakikaten ama önemli bir söyleşi. Mehmet Eymür'le MIT'in eski kontrterör daire başkanıyla yaptığı söyleşinin ikinci bölümü yayınlandı dün gece. Ben dün akşam gündemi toparlarken ses seviyesi normalden daha mı düşük? Allah Allah, burada bir değişiklik yok. Sizinle ilgili olabilir Murat Bey. Mesela bu sefer de ikinci bölümünde dün çok izlenmiş, çok okunmuş, çok sevindim buna. Ya gazetecilik adına dün yapılanların en iyisiydi. Yani her şeyi bırakalım, hatta gazete okumayalım, onu okuyalım demiştim, hatırlayacaksınız. Bugün ikinci bölümü, dün gece itibariyle ikinci bölümü yayınlandı. Mesela orada işkence itirafları var. O kadar fazla şey var ki yaşadığımız pisliğin bütün dibi, bunun mesela devletin âli menfaatleri açısından nasıl yorumlanacağı, devlet adına işlenen cinayetler, bütün bunları açık yüreklilikle çatır çatır anlatıyor. Önemli, bugün devamını okumanızı tavsiye ediyorum size. Gazetelerde bugün ne olduğuna da çok kısaca değineyim. Dediğim gibi Turkuaz Medya'nın düzenlediği o ekonomi, ama yani nasıl bir ekonomi? Hani ben söyleyeyim, siz dinleyin ekonomisi üzerinden anlatımlar var. Avrupa'da enflasyonun ne kadar yüksek olduğu yalanı var. Neden yalan diyorum? Avrupa'da enflasyon gerçekten yüksek. Kendi standartlarının çok üzerinde seyrediyor. Ama şunu unutmayın. Orada kendi standardının üzerinde seyrediyor dediğimiz %5'lik mesela enflasyon, bizdekinin devlet eliyle söylenmiş yalanın 1/4. Normal yaşananın 1/10 yaşıyorlar adamlar. Ve hala utanmadan burada işte Avrupa'da enflasyon şöyle, sizi ezdirmeyeceğiz falan. Ya ezdirmeyeceksen vatandaşını buradakini ezdirme. Bak, çok kolay bir yöntem söyleyeceğim. Çok kolay. Avrupa'da yüksek enflasyondan şikayet eden vatandaşlarımız mı var? Kazandığınız para 1/11 ediyor Türkiye'de. Gelin. Gel kardeşim. Gel. Al paranı topla gel. O kadar vatanseversen, ağlıyorsan oradan. Çok yüksek burada enflasyon ya. Öyle diyor çünkü AKP Genel Başkanı. Al paranı, gel. Gel kardeşim, burada ol. 1/11 ediyor paran ya. Oyağı kazanıyorsun. Topla tası tarağı, gel buraya. Bakalım burada o kazandığın parayla 1/11 etmesine rağmen, bak altını çiziyorum, 1/11 etmesine rağmen iş kurabilecek misin? Çoluğunun çocuğunun geçimini sağlayabilecek misin? Hele hele onlara bir gelecek planlayabilecek misin? Hodri meydan. Gel bak, çok rahat. Uçuşlar açık. Bizde aşılama oranı %59'un üstüne çıktı. Gel. Hani anlatıyorsun ya, atıp tutmaya geldiği zaman. Üfürüyorsun oradan Türkiye'ye geldiğin zaman. Gel. Gel burada bir iş kur mesela. İstihdam sağla. İnsanlar çalışsın. İşsizlik çok yüksek bizde. Genç işsizliği artık tavan yaptı Türkiye'de. Gel. İş kur. Paran 1/11 ediyor güzel kardeşim. Hiç kıvırma, sağa sola da bakma. Bak, liderin de çağırıyor. Topla tası tarağı. Gel buraya. Tamam, yıllarca gurbetlik yetmedi mi? Çık gel. Kur bakalım işi. Neden gelmiyor bu insanlar? Yalan öyle büyük ki. O kadar rahat sallanabiliyor ki. Hikaye ya. Hikaye yani. Gerçekten hikaye anlatılıyor. Bugün iktidar gazetelerinin tamamında o yer almış. Bir parça daha gazetecilik namusunu kurtarmaya çalışan gazetelerde ise açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamından hareketli elbette açlık ve yokluk var. Yani bugün mesela Bir Gün gazetesinde gördüm galiba sabah. Onlar bir hesap yapmışlar. Aç kalmadan, hani Erdoğan'ı iktidara getiren çay simit hesabı var ya. Ona sadece peynir eklemişler. 50 gram o da. 50 gram peynir. Hani yaşlılara böyle çok, ya biraz dikkat et yediğine içtiğine dediğinde, anam yediğim ne ki, kibrit kutusu kadar der ya. O kadar. 50 gram peyniri koyuyorsun, 3000 lira ediyor. Türkiye'de asgari ücret 2825 lira 90 kuruş. Gel kardeşim. Gel, madem çok seviyorsun liderini, hem yanında da olursun. Değil mi? Şahane. Şahane. Gel buraya. Takıl burada. İş kur, insanlar çalışsın. Bak, atanamayan öğretmenler, atanamayan sağlık çalışanları var. Dün Ankara'da eylem yaptılar. Gencecik çocuklar ya. Yüz binlerce kişi artık onlar. Niye okuyor bu çocuklar? Onların okumaları için milli eğitim politikamız yok mu bizim? Var. Okuturken politikan var. Bitirdikten sonra... Her şey sallanıyor ama yalan sallanmıyor Türkiye'de. Yalan sabit. Takır takır çakmaya devam ediyorlar ve dün kendi aralarında eğlenmişler. Nasıl eğlenmişler bilmiyorum ama yani bakabilirsiniz, Sabah gazetesinin birinci sayfasına bakın, mideniz kalkacak zaten. Hakikaten yeter. Bakın Zuhal Topaloğlu demiş ki cumartesi kız kardeşim İngiltere'den gelince 1 pound 13 lirayı geçti dedim, şoke oldu. 13 liraya 1'e 13 kardeşim. Zuhal Hanım'ın dediği doğru. Oyo 1'e 11 gel. Gel yav, iş kazan, iş kuralım burada. Bak sen 100 koyuyorsun, sen 100 koyuyorsun, 100 euro koyuyorsun, biz sana 1100 lira veriyoruz. Ciddi söylüyorum. Sen 250 euro koyuyorsun, biz sana bir asgari ücretli veriyoruz. Gelsene. Gel. Bizde bir asgari ücretli 250 euro ile geçinmeye çalışıyor. Gel hadi. Madem bu kadar iyi biliyorsun, madem rahatsın. Gel. Niye bekliyorsun kardeşim? Oradan üfürmek kolay. Burada gencecik çocukları Beyoğlu'nda İstiklal'de gezerken sıkıştırıp çıkar cep telefonunu, iyi yaşıyorsunuz, kıymetinizi bilin vatanım falan demek kolay. Gelsene. Ya da sesini çıkart. Çık oradan de ki bir dakika ya, yalan söylüyor bu adam. Yalan söylüyor. Buradaki enflasyonun yüksekliği evet buranın standartları açısından yüksek. Ama burada mesela kara kış için kurulan fonlar var. Elektrik doğalgaz faturalarına devletin müdahalesi var. Bizde de yapalım. Hadi yapalım görelim. Herkesin habercilik başarısı konuşulsun mesela. TRT'ninki de konuşulsun. Vallahi bu kadar iyi işler yapıyor. Kuruluş Ertuğrul, Diriliş bilmem ne, Depar Vahdettin. Yapalım hadi. Bakalım ona ayıracak para bulabiliyor mu insanlar? Neden yaptığını satamıyorsun? Neden insanların izlediği bir kanal olamıyorsun? Bak bunlar hep tartışmaya açık hale geliyor artık. Artık bunların konuşulmayacak yönü yok. Herkes görüyor, herkes konuşuyor. Sen sadece yalan söylüyorsun. Ama benim çok net bir çözüm önerim. Gerçekten bakın bunu söyleyin de sağda solda. Gel kardeşim buraya. Bak paran çok kıymetli ya. Çok kıymetli. Yani orada Avrupa'da yaşayan izleyiciler, size gönül rahatlığıyla soruyorum. Siz de gönül rahatlığıyla lütfen cevap verin. Avrupa'da yaşadığınız yerde, diyelim ki Almanya'da, bir haftada normal standardınızda, ama ekstra bir harcama istemiyorum. Gerçekten markete ne kadar gidiyorsanız, ulaşıma ne kadar harcıyorsanız, bütün bunları üst üste koyun. Orada bir haftada harcayacağınız, harcamak zorunda olduğunuz parayla Türkiye'de 20 gün tatil yapabilir misiniz, yapamaz mısınız? Hadi tartışalım. Ondan sonra da soralım niye? Niye kardeşim? Senin hayatın hayatta bizimki dandik mi? Yo. Ama yalan söylemeye geldi mi? Herkes üfürüyor. Çok rahat hem de. Vatanınızın kıymetini bilin. Anam biraz sıkıntılı ama devam edin. Yok öyle ya ama ya. Yok öyle ya ama. Bugüne kadar Türkiye'ye oralardan ailelere yardımlaşma amacıyla yollanan paralar. Şimdi insanlar euro olarak, dolar olarak tutuyor o paraları. Neden? Bunu sormak boynumuzun borcu. Sabahtaki yalana iştirak edecekseniz buyurun. Sen orada bir haftada harcadığını harcamak zorunda ol. Rutin hayatında ya. Gerçekten bak, rutin hayatında. Geçen hafta size burada okudum ya. Ya ailemin yanından gittim. Ben şu anda asgari ücretle işe başladım ve 30 bin liraya denk geliyor artık benim kazandığım para. Utanıyorum diyordu adam ya. Utanıyorum kardeşim. Ve buranın asgari ücreti. Neden bizde 2825, 250 euro? Neden? Yani yalana inanacaksanız çok rahat. Gerçekten çok rahat. Salla sallayabildiğin kadar. Ama Ekim ayının bence damga vuran olayı enflasyondaki yükseliş, hayat pahalılığı, zamlar, yoksulluk, açlık. Bütün bunların üzerinden devam eden tartışma. Bir yandan da aranızda görmüşsünüzdür. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'ne birinci sayfadan girmiş. Cumhuriyet'ti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Ankara'da bir yandan da siyaset kazanı kaynıyor. Daha önce de oldu bunlar biliyorsunuz. Merkez Bankası'nın başkanının ilk değişiminde yaşandı. Şimdi de Lütfü Elvan'la ilgili istifa söylentileri var. Hiç şaşırtıcı değil. Yani Merkez Bankası'nın para politikası toplantısında Merkez Bankası bir kez daha bu saçma adım atsın, Lütfü Elvan'ın direnme şansı yok. Bu kadar net söylüyorum size. Bu yeni bir söylenti değil ayrıca. 10 gündür devam ediyor Ankara'da. Çok da normal. Ben size anlattım ya şahitliğimle, geçmişte Erdoğan kürsüden hem de daha iktidarın ilk senesi falan diye yanlış hatırlamıyorsam. Tabii 2003 ya da en fazla 2004'tü. İlk 2 yılı içinde kafasına göre memur maaş zammı açıkladı partisinin grup toplantısında. Maliye Bakanı Kemal Ünal'dı o zaman. Grubun kapalı toplantısında ben yapmıştım haberini, biliyorum işte. Yalanlayamadı da kimse. Yani üzerinden geçmiş 17 sene. Böyle bir zam yapma şansımız yok. İstiyorsanız istifa edeyim demişti kendisine. Erdoğan'ın cevabı da istifa kurtuluşu olmaz. Bizde kalıp bunu yapacaksınız beraber demişti. Yani istifa müessesesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde çalışmaz güzel kardeşim. İnanmıyor musun bana? Bak adam Instagram'dan istifa etti. Diğerleri görevden affını talep etti. Öyle bir şey olamaz, olabilemez. Tek iradesi vardır bu partinin. Demokrasi hikayeleri anlatır. Büyük yalandır. Tek iradesi vardır. Ol der olur, öl der ölür. O kadar. Bitti. Kalanı anlat ondan sonra işte sağda solda anlatırsın, konuşursun. Bunun dışında benim size anlatmam gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok herhalde. O yüzden artık soru cevap bölümüne geçebiliriz. YouTube üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz oradaki chat bölümünden. Ama aynı şekilde ben de Twitter ekranı da açık. Oradan kafayı 80'e böldüm şu anda. Twitter üzerinden de hani sabahki duyuru var ya Twitter anonsu. Onun altına da yazabilirsiniz sorularınızı. Ben açayım hatta onu. Onun altına sorularınızı yazın. Oradan da devam edebiliriz soracağınız bir şey olursa. Benim size söyleyeceğim, yayının sonunda bir tanesi arkamda, iki tanesi de yanımda duran iki kitap tanıtacağım size. Toplamda üç kitap tanıtacağım. Bu hafta sonu için iyi tercihler olabilir. Onlar da burada dursun hazırda. Söz sizde, top sizde. Buyurun bakalım. 1,5 saat zamanımız var. Sibel Dirlik demiş ki utanıyorum söylemeye ama İsviçre'de visual merchandiser olarak aldığım maaşı bir milletvekili alıyordur. Doğrudur. Şule Çil, ben bir sağlık çalışanıyım. Bugün seçim olsun bu insanlar yine oy verirler. Öyle bir kafa yaşanıyor. Samsun'dayım. Hem çalışanı hem hastası demiş. Vallahi doğru. Bakın Alper Atay'ın sözü çok önemli. Asgari ücret 1603 lirayken emekli maaşım 1850 liraydı. Şimdi maaşım 2650 lira. Her sene maaşım asgari ücretin altına düşüyor. Ne olacak bu emeklilerin hali? Bakın bir şey söyleyeceğim. Dün burada yayında size anlattım yani. Asgari ücretli 800 lira kaybetti ve 2019 maaş düzeyine döndü diye. Yalan mı? İşte bakın Alper Bey'in söylediği doğruluyor. Nasıl? Hayatımız bizim ekonomik gerçekliğimiz bu kardeşim. Sen istediğin kadar yalan söyle. Artık bunu saklanabilir yönü falan kalmadı. Hikaye anlatıyorsun. Dandik dandik işler yapıyorsun. Kimse de yemiyor bu saatten sonra tabii. Anlat ama yine de. Yani rahatlarsın en azından açılırsın ya. Konuşmaz içine atarsan sıkıntı olur ondan sonra. Vallahi maazallah sıkıntı olur. Maille gelen çok soru var. Onu sabahtan hemen söyleyeyim de başında. Şöyle bir durum var. Ankara Film Festivali çok mu önemli sizin için diye sürekli insanlar sormuş. Yani dün paylaşımlar gece normalde o kadar paylaşım yapmazsınız sosyal medyadan. Doğru, çok önemli. Festivallerin yaşaması çok zor çünkü. Ben son 5 senedir festivali sunuyorum. İçinde bir parçası olmaktan da gurur duyuyorum ama Ankara için gerçekten bir nefes borusu bu. Ankara izleyicisi iyidir. Sinemayı sever, tiyatroyu sever, konserlerden çok hoşlanır. Tekrar geri dönüşünü görmek çok hoşumuza gidiyor. Hakikaten hepimiz çok mutluyuz. Tunç Suerdas, Meral Akşener'in sağ kanadı oynamak için yaptığı milli hamleleri ittifak açısından nasıl yorumluyorsun? Çok güzel soru. Duralım, bir saniye sormayın. Şimdi burada sormaya çalıştı Tunç Bey'in muhtemelen şu Kürdistan mevzundan kaynaklanan hikaye. Hatırlıyor musunuz? Bir önceki hafta size bir şey anlattım. Yani bu tezkere üzerindeki tartışmalarda insanlar beklentilerini çok acayip bir yere koydular. Bu yanlış demiştim, hatırlıyor musunuz? Sonuçta tabanı milliyetçi olan, hatta doğrudan söyleyeyim tabanı MHP'li olan bir partiden bahsediyoruz. Bu partinin kendi özellikleri, kendi içinden çıkan değerleri var. Bunları seversiniz sevmezsiniz. Mesela bana hiç uygun değil bunlar. Hiç. Gönül rahatlığıyla da söyleyebilirsiniz. Ben söylüyorum. Ama bu partiden bunun dışında bir tavır beklemek yanlış. Çünkü Türkiye'de koalisyonlara şöyle bir değer atfediliyor. Koalisyonlar her şeyi ama her şeyi birlikte düşünen, oturan, karar veren, uzlaşan kurumlardır. Değil. Koalisyon öyle yürümez kardeşim. Koalisyonda ağırlıklar olur. Koalisyonu oluşturan partilerin ağırlığı daha fazla olur. O eşitlik olmayacak. Yani Avrupa'daki benzer koalisyonlara bakın. Hani hep konuştuk ya, binde üçle başlayıp artık koalisyonun çatısını kuracak kadar alçı çimento görevi üstlenen yeşiller aklınızda olsun hep. Oyu %1,5'a çıkarttığında bütün oylamalarda çok kritik bir dengeydi. Oysa %1,5'luk bir oydan bahsediyoruz. Koalisyonlar böyle yürür. Ağırlığı olan partiler daha fazla anlatır. Diğerleri de denge unsuru olarak yer alır. Yani burada oluşacak Millet İttifakı içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin, Demokrat Parti'nin, bütün bunların varlığı ve HDP'nin dışarıdaki varlığı sizin kafanızı karıştırmasın. Ciddi söylüyorum. Yani biliyorum bundan şöyle bir tedirginlik duyuyorsunuz çünkü. Anam koalisyon çökecek. O Abdülkadir Selvi kafası. Öyle olmaz o iş. Bugün koalisyonu oluşturan partilerin birlik nedeni aynı şeye inanmaları değil. Ortak olarak bir kurtulma arzusunun toplumda yükselmiş olması. Hiç kimse babasının hayrına bir diğerini çok sevdiği gibi. Hani Macron'un Angela Merkel'e sarıldığı içtenlikle kimse birbirine sarılmıyor. Bundan emin olun. O olmayacak zaten. Siyasette öyle bir kafa olamaz ki. Eğer öyle olsa şunu düşünün. Bunlar niye farklı parti olsunlar? Tabanları niye farklı olsun? Hassasiyetleri farklı. Kendi iç dengeleri farklı. Bütün bunlar ayrıca tartışılması gereken şeyler. Ali Arısoy demiş ki fakat bu açıklamalar İYİ Parti'nin oy oranındaki artışlarda azalma olmaz mı? Yani oy oranını düşürür mü diye soruyorsunuz. Hayır, düşürmez. Bakın hatta şöyle bir kritik denge de çıkartır ortaya. MHP'den oy araklaması getirir. Ciddi söylüyorum. Çünkü MHP'nin şu anda milliyetçiliği tartışılır. Neden tartışılır diyorum. Hani ülkücü tabanın içinde yer alması, yer almaması falan geç bunları. Bunların bir önemi yok. Partinin tabelası orada dursa, o partinin tabelasını oy verecek kemik bir kitle var zaten. Bütün partiler için geçerli bu. CHP'si içinde, AKP'si içinde, HDP'si içinde. Hepsi için geçerli. Yani forma aşkına oynayan bir oyuncusu olacak zaten her zaman. Ama burada mesela Meral Akşener'in şu ana kadar götürdüğü dengenin içinde bir kırılma mı? Ciddi bir kırılma. Çok ciddi bir kırılma. Ve burada çok önemli bir oyuna geliyor bence. Tabana oynamak. Bu çok kaçınılmaz bir şey. Çok doğal. Ben gerçekten yargılamıyorum. Hiç. Yani orada işte Selahattin Demirtaş'la ilgili konuşması, HDP, PKK hatırlatması falan. Bunlar çok ciddi, basit tuzaklar ve Meral Hanım'ın düşeceği tuzaklar değil. Zaman zaman parti iç dengeleri için sallanma nedeniyle olacaktır böyle anlamalar. Ama şunu unutmayın. Türkiye'de bu seçim, daha önce de söylediğim için gönül rahatlığıyla bir daha söylüyorum. Herkesin düşündüğü gibi Kürtlerin oy oranıyla belirleyeceği bir seçim değil. O hikaye. Geçin onu. Bu seçim Türkiye'de milliyetçi insanların, kendini vatansever olarak tanımlayan insanların sonucunu belirleyeceği bir seçim olacak. Ve burada mesela MHP düşük oy oranıyla aslında AKP'nin karşısındaki pazarlık gücünü kaybediyor. Farkında değil misiniz? Son dönemde MHP'lilerin sesi eskisi kadar çok çıkmıyor. Mesela Semih Yalçın neden haftada iki gün manşet olmuyor artık? Hiç düşündünüz mü? Çünkü MHP'nin öyle bir oyu yok ki. %7'lik oy oranında, oy barajında ısrar neden kaynaklanıyor? Biz bunu konuştuk burada. Bir senedir konuşuyoruz. Sen istediğin kadar hikaye et. İstediğin kadar anlat. %7'lik baraj senin için lazım. HDP'nin öyle bir sorunu yok ki. HDP oy oranını gerçekten alıp devam edecek durumda. Kürt oylarıyla sadece. Kalanı? HDP bu dengenin içinde yerini çok net belirlemek zorunda. Selahattin Demirtaş'ın çok akılcı çıkışları bu yüzden önemli ve değerli. Çok akılcı, yani HDP'nin kendi içindeki kafa bambaşka bir yere götürebilir. Ama bizim bu seçim için, evet işte Murat Bey'in yazdığı gibi. Ben bir yıldır söylüyorum bunu. Bu seçim iyilerle kötüler arasında kardeşim. Çok net bu. Hiç tartışılacak bir yönü yok. İyi kim? Bu vatanda açlığın, yokluğun, yoksulluğun, yüksek enflasyonun, her gün gelen zamların varlığını bilen ve bunu yüreklilikle söyleyebilen insanlar. Kötüler, Turkuaz Medya'nın toplantısında yalan atanlar. Bu kadar net. Bu kadar net. Koalisyon dediğim böyle bir kafa olacak zaten. O yüzden siz de böyle bir tedirginlik yaşamayın. Biliyorum zaman zaman anam bozuluyor mu falan. Öyle bir şey yok kardeşim. Bu bir mecburi birliktelik. Hiç kimse birbirini çok sevdiği için falan yapmıyor. Hani Macron'un Merkel'in önce omzuna dokunup sonra sırtını tıpışlayıp ondan sonra elini tutup sonra sarılıp sonra yanaklarından öpmesi gibi bir şey değil bu. Böyle bir sevgi beklemeyin. Olmayacak ki o. Ama koalisyon kendi açısından bir varlık gösterip bugünkü yanlışların karşısında duracak. Bu kadar net. Çünkü halk istiyor. Çünkü insanlar artık yıldı. Sokakta enine çizgili telefonu çıkart abiler dışında. Almanya'dan geldim vallahi çok iyi Türkiye'deki hayat teyzelerin dışında. Herkes ne olduğunu biliyor ve görüyor. Her şeyi bırakın. Dün Ankara'da toplanan o gencecik sağlıkçı çocuklara bakın ya. Ya insanın vicdanı sızlıyor ya. Gerçekten insanın vicdanı sızlıyor. Yüz binlerce insan gencecik pırlanta gibi çocuklar ya. Ve hepsi işsizlikle terbiye edilmeye çalışılıyor Türkiye'de. Biz bu utançtan kurtulacağız. Özlem Hanım doğru onu söylüyorum işte her konuda anlaşmak zorunda değiller. Neden öyle olsun ki? Ömer Hoca demiş ki Twitter'dan neden demokrasi başlıklı yeni bir cephe oluşturmuyorlar? Kürtlerin de rahatlıkla katılacağı ya da hiç değilse onaylayacağı bir cephe olurdu. Hocam çok haklısınız ama şöyle düşünmekte fayda yok mu? Mesela demokrasi üst başlığını koysak bunun altına çatıya katılacak olan insanlar, Kürtler, Kürt oyunun devamını isteyen insanlar, onlar yer alabilir de mesela kendisini şu anda yoklukla test eden ve yokluk üzerinden iktidar değişimi talep eden kitleler, onlar demokrasi eksikliğine inanmıyorlar. O yüzden burada anlatmaya çalışıyorum ya, bizim bütün sıkıntımız adaletten kaynaklanıyor diye. Açlık ve yoksulluk da dahil olmak üzere adaletten kaynaklanıyor. Nasıl? Çok basit bir örnek vereyim size. Mesela bugün dandik, çakma, sadece iktidara yakın olmak dışında hiçbir işe yaramayan vakıflara verilen paralara el koysa devlet, savcılar eliyle Türkiye'nin kaynağı olacak. Ve böyle Peri Doğunçek kafasıyla elini vurarak yapılmış kaynak falan değil. Gerçek. Aktarımları belli. Sayıştay raporuyla onaylanmış. Türkiye'de yolcu garantisi verilmiş. Teleferik dahil saçma sapan yatırımlar dursa. Türkiye'nin kaynağı olacak. Burada bizi birleştiren şeyin demokrasi olduğuna ikna etmek insanları zor. O yüzden bunun, bu bütünlüğün ben geçim kaygısı üzerinden kurulmasını yanlış bulmuyorum. Sizinle aynı şeyi düşünüyorum. Burada eksiklik demokrasiden kaynaklanan bir eksiklik. Doğrudur. Ama şunu da düşünmek lazım. Demokrasi talebinin içinde mesela Türkiye'de Türklerle Kürtler arasında bir ayrıma gidilecek olsa, Kürtlerin demokrasi talebi, hani daha fazla demokratik uygulama, daha insanca bir yaşam, haklı talepler var ya, insan haklarından başlayan talepler. Onlarla birlikte geçim sıkıntısını bir teraziye koyacak olsanız, şu anda Kürtlerin içinde de geçim sıkıntısı konusunda dert yaşayan insanlar fazla. Mesela tarımla uğraşan Kürtler, bunu düşünelim. Diyelim ki Mardin'de. İnsanlar tarım arazilerinde şu anda elektrik borcu nedeniyle sulama yapamıyorlar. Harran Ovası'nda çok ciddi bir sulama eksikliği var şu anda. Buradaki talep demokratik bir talep olarak bundan önce 90'larda, siz çok daha iyi biliyorsunuz, 90'larda mesela daha yüksek sesle dile getiriliyordu. Ama bugün Türkiye'nin tamamında aynı eşitsizlik var. Yani Aydın Ovası'nda da aynı sıkıntı yaşanıyor elektrik fiyatı ile ilgili, Harran Ovası'nda da. Hiç değişmiyor. Muş'ta da, Muş'un platosunda da aynı şey var. Aynı sıkıntı var. O yüzden ben insanları birleştiren şeyin bu kez ekonomi olmasından çok şikayetçi değilim doğrusunu isterseniz. Ama demokrasi talebi bu askıya alınamaz bir şey zaten ya. Devam edelim. Teşekkür ediyorum Ömer Hocam. Bakalım buradan. En temel slogan hak, hukuk, adalet. Çünkü adalet olmadan ne ekonomi düzelir, ne liyakat, ne de başka bir şey demiş Erkan Kalenderli. Doğru. Saran İlgün Öcal Aldoğan. Ya maşallah, isminizi okurken zaten yayının yarısı gitti. Çilem Doğan'ın 15 yıllık cezası onandı, erkek adaleti deyince kızıyorlar ama kendini savunan bir kadına bu kadar ceza veren adalet, kravat takan erkeğe ceza indirimi veriyor. Hangi adalet? Çok doğru. Çok doğru. Eşinin sadece uyguladığı şiddete değil, aynı zamanda kendisini bir seks işçisi olarak çalıştırma baskılarına da dayanamayıp onu öldüren Çilem Doğan'a verilen adalet. Yani onunla ilgili çıkan o gerçeklik, 15 senelik cezanın onanması. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Yerden göğe kadar haklısınız. Adalet o başlıklar dışında. Onun için hani bazıları çok kızıyordu ya burada. Adalet, hak, insan hakları dediğimde mesela kadın hakları değil insan hakları. Bizim insan haklarında çok ciddi eksikliğimiz var. Bu doğrudan bir insan hakları sorunu. İlgin Hanım, doğrudan bir insan hakları sorunu. Örnekleri yaşanıyor işte. Osman Kavala'nın şu anda yaşadığı şey bundan farklı değil ki. Ahim kararları ortada. Avrupa Bakanlar Komitesi'nin kararı ortada. Bu ayın sonunda eğer istenenler yapılmayacaksa Türkiye'ye yönelik yaptırımlar ortada. Bunun doğrudan erkek hakkı, kadın hakkı, çocuk hakkı başlığından çok Türkiye'de insan hakları eksikliğini konuşmamız gerekiyor bizim. Ve bunlar yargı kararlarına, uluslararası yargı kararlarına rağmen böyle gidiyor. Bu eksikliği tartışmak gerek. Duygu Kocabaylıoğlu Arazi'de güzel açılış olmuş. Tebrikler. Sinema yazarı olarak pazartesi gününden itibaren festival için Ankara'da olacağım. Ünsal Bey, kapanışa kadar da kalacağım. Umarım karşılaşabiliriz. Umarım olur. Devam edelim. İlim Uğur demiş ki seçimi muhalefet kazansa da bu bürokrasideki kadrolaşmayı çözmez. Onun için bağımsız yargı gerek. Koalisyon hükümetinin yoluna taş koyması olası bu problemi. Yargı nasıl bağımsız hale getirebilir? Şöyle getirebilir. Bir saniye duralım mı lütfen? Şöyle getirebilir. Bakın bugün Türkiye'de Sizler de pek çoğunu aslında yakın çevrenizde de görüyor olabilirsiniz. Gazete haberlerinde de görüyorsunuz. Geçmişte önemli üst düzey görevden almalarda idare mahkemesi kararlarıyla geri dönüşler görürdük biz. Mesela Hüseyin Çelik'in böyle bir belalı neresi olduğunu unuttum ama bir il milli eğitim müdürü vardı. Ben yanlış hatırlamıyorsam 7 kez görevden aldı, 8 kez geldi adam yargı kararıyla. Bugün idare mahkemesinin bu tarz kararlarını çok fazla görmüyoruz biz. Çünkü tam da İlim Uğur'un söylediği gibi adalette çok ciddi bir sıkıntı var Türkiye'de. Bunu artık herkes görüyor ve herkes söylüyor. Hatta adalet çalışanları, mekanizmanın içindeki insanlar da söylüyor. Bürokrasideki bu dalgalanma da tamamen liyakatsizlikten kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu insanların hani gelindiğinde görevden alınması öyle çok zorlayacak şeyler değil. Gerçekten. Bunlar yapılabilir. Ya şunu herkes kafasına koysun lütfen. Bir düzelme süreci Türkiye'de kısa falan sürmeyecek arkadaşlar. Hiç kimse böyle bir şey beklemesin. Bu bir yeniden inşa süreci, rekonstrüksiyon süreci. Tamam, eyvallah. Ama burada aceleci davranmamak lazım. Eğer böyle başlarsak biz, çok karamsar bir giriş olur bu. Buna ihtiyaç yok. Önce karar verip düzeltmeye çalışmaya başlamak lazım. Emin olun, mesela ben şunu çok net söyleyebilirim size. Şu liyakatsizlik bölümünden kurtulursak biz, onun halasının kızı, öbürünün damadı, bilmem nenin abisi falan bütün bunlardan çıkacak olursak kurumlar zaten kendini toparlamaya başlar. Size hep anlattığım bir şey var, hatırlıyor musunuz? Türkiye'de siyasetçiler devleti yönettiklerini zannederler ama bürokratlar yönetir diye. İnanın hep böyledir. Bir yandan da bürokrasinin şöyle bir tarzı vardır. Bu yayını izlediğinden eminim benim hani size bu da zaman zaman kullandığı verileri paylaştığım çok değerli bir hazineci abim var ya, o mesela keşke yayını izliyor olsa, en rahat tepkiyi o verecektir. Bürokrasi aynı zamanda çok hızlı bir şekilde kendine çeki düzen vermekle de maruftur. Gerçekten. Mesela şöyle şeyler olur. Bıyık tartışması başlar. Ertesi sabah bir anda böyle sabah daireye, daire, onun adı dairedir çünkü. Oraya gittiğinizde bıyıklar kırpılmış görürsünüz insanları. Hop, başörtüsü takılmış olabilir mesela. Aynı şekilde onun çözümü de olur. Örnek, size örnek vereyim de. 7 Haziran seçimlerinden sonra 2015 yılında bir anda 1 Kasım'a kadar giden süreç içinde normal inanç gereği başını örten insanlar, burada hep konuştuk ya, yani olgunlaşmış, kendi kararlarını verebilen, cezai ehliyeti olan 18 yaşını geçmiş insanlar falan, ne giyiyorsan giy kardeşim, bana ne, senin hayatın o. Ama 10 yaşında bir çocuğa takarsan onu papaz oluruz orada. Gireriz birbirimize. Ama mesela o 7 Haziran'dan sonra o başörtülüler falan çok azaldı. Ben biliyorum ya, gördüm kardeşim, gördüm. Cuma namazı, hem işte yazmış Yasemin Hanım. Cuma namazına gidişler azaldı. Ki insanların şahsi tercihidir, kimse karışamaz buna. Ama bütün bunlar gösteri olarak yapanlardan arazi olan çok hızlı oldu. O yüzden bürokrasi çok hızlı gelir yerine, hiç korkmayın ondan. Tabi Zeynep Sezgin demiş de, bıyıklar kırpılır, yüzükler takılır. Hiç değişmez Zeynep Hanım. Hiç değişmez. Anında. Bakın Alp Bey Twitter'dan demiş ki, bürokraside kadrolar asaleten değil vekaleten görev yapıyor zaten. Görevde yükselme sınavları yapıldığında liyakat sistemi bürokraside yeniden kurulur. Doğru. Doğru. Çiğdem Hanım demiş ki, konudan bağımsız, geçenlerde Adana'ya geldiniz. Bir daha gelirseniz kebaplar, ciğerler benden. Ya çok acayipti Adana ya. Vallahi çok acayipti. Hem özlemişim. Ben geçen yaz da görmedim çünkü. Yok, gördüm ya. Geçen yaz da gördüm ama çok özlemişim. Bir de Adana Büyük Kıyak geçti bize. Çok güzeldi hava. Gerçekten çok güzeldi. Yani şehirden çıkarken yağmur yağmaya başladı. 3 gün pırlanta gibi. Çok güzeldi. Çok acayip güzeldi yani. Hem sokaklarında gezebilecek şekilde, hem de işte sağa sola gidecek. Ben o food porn diyorlar ya, gerçekten yemek pornosu işini çok yapmayı sevmiyorum ama Adana deyince tabii insanların aklına aynı şey geliyor herkesin. Çok acayip, çok acayip yani. Hakikaten çok acayip. İnşallah bir dahaki sefere belki denk geliriz. Bakalım, soruları cevaplamaya devam edelim. Gaye Koçak demiş ki, Yusuf Bey, geçen Erk Acerer'in yayınında izlemiştim. Türkiye'de TSK dışı silahlanma ve paramiliter gücün arttığını söylemişti. Güvenlikler bile uzun namlulu silah kullanabiliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir saniye duralım, önemli bu. Bununla ilgili İşin bir bilgisel bölümü var ki Erk Acarer bunu çok iyi yapıyor. Yani belgelerle çok yayınlıyor. Bir de işin söylenti bölümü var. Biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kayıp silahlardan bahsedildi. Hatta bunun çok daha öncesi var. Mesela bu haberleri yapanlardan biri olduğum için o rahatlıkla söyleyebilirim size. Hatta o kadar eski ki bu haberi benim yapma tarihim. Herhalde 2003 olmalı. Çünkü dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'ya sormuştum. Haber kaynaklarımdan biri de oydu. Geçmişte terörle mücadelede kullanılan, özellikle koruculara dağıtıldığı söylenen silahlardan Doğu ve Güneydoğu'da kayıp olan çoktu. Hatta bununla ilgili bir iki çağrı çıkartıldı. Bir tanesi çıkartıldığında hatta 57. hükümet dönemiydi. Dağılan koalisyon dönemiydi. O silahlar geri gelmedi. 15 Temmuz'dan sonra o gün gece kaybolan çok silah olduğundan söz ediliyor. Ama bütün bunların bilgisel bölümüne de baksak, dışına da baksak, oklar hep aynı yeri, Sadat'ı işaret ediyor. Sadat'ı anlatan Sedat'a bakarsanız, lan bırak diye giriyor ya mevzuya. Onun anlattığına bakarsanız bu doğrulanıyor. Hatta hatırlayacaksınız işte akademisyenlerin kanlarıyla duş almaktan falan bahsederken bana talimatı siz verdiniz, beraber yapmadık mı falan diyordu. Böyle olunca evet böyle bir yapılanma olduğunu söylemek çok akıl dışı olmayacak. Bülent Arınç da söylüyor zaten aynı şeyi. Bana diyor geldiklerinde ben dedim ki ya bir dakika devletin ikinci paralel bir ordusu olur mu? Keşke müdahale etseydiniz Bülent Bey. Keşke deseydiniz ki bir dakika ya. O gün güç de elinizdeydi sizin. Yani TRT'den sorumluydunuz mesela. Anadolu Ajansı'ndan sorumluydunuz. Vursaydınız masanızı, masaya yumruğunuzu ve deseydiniz ki lan durun. Devletin paralel ordusu olmaz. Bunlarda silahlar var. Deseydiniz ya. Demediniz. Şimdi herkes yalandan dört göz ağlıyor. Ama bu bir gerçek. Doğru söylüyorsunuz. Yani maalesef Gaye Hanım bunu doğrulamak zorunda herkes. Ama biliniyor mu derseniz resmi bilgiler olarak ortaya çıkabilecek çok çok basit şeyler. Devam edelim. Hasan Açbadan şey söylemiş. 15 Temmuz'da kaybolan silahlar nerede? Mehmet Oya Gökçer Tayıncıoğlu'nun Mehmet Emir'le yaptığı röportajın ikinci bölümü yayınlamış. Söyledim ya yayının başında. Sanki polisiye roman okur gibi demiş. Yani gerçekten öyle. Bunun nedeni ne biliyor musunuz arkadaşlar? Dün de bir izleyici yazmış. Ya arkadaşın da ne kadar çok övdün diye. Kardeşim bak güzel kardeşim. Gazetecilik o kadar yoklukta ki şu anda. Gökçer'in yaptığı her zaman iyi gazetecilik. Ama bu dönemde ekstra pırlanta o artık. Yapılan haberleri böyle omzumuzda taşımamız lazım hepimizin. Dört başı mamur bir röportaj bir kere. Bu dönemde biliyorsunuz herkes gazeteci oldu, herkes bir iş yapıyor, herkes bir şey anlatıyor. Ama mesela Gökçer'in röportajını iki bölümü de okuduğunuzda şunu görüyorsunuz. Bir, dün söylediğim konuya çok hakim. Karşısındaki insanın üfürme şansı yok. Ne söylerse onun detayıyla bir soru daha çıkartıyor. O yüzden Mehmet Emir bir şey yapamıyor. Anlatmak zorunda kalıyor ki zaten oradaki anlatmanın temel gerekçesi bugün ikinci bölümü okuduğunuzda göreceksiniz. Özellikle şu işkence itiraflarında ben de yaptım diyor. Ben de yaptım. Övünülecek bir bokmuş gibi sanki. Evet yaptınız. Hepiniz yaptınız. Bu ülkeyi 12 Eylül'de 250 bin kişiyi bir gecede işkenceden geçirdiniz. Bir gecede. Bazıları hayatını kaybetti. Cumartesi anneleri ne arıyor ya? Ne arıyor cumartesi anneleri binlerce haftadır? Neyin peşinde o insanlar? Kayıp yavrularının sadece kemiklerini bulabilmenin telaşında insanlar. Siz yaptınız. Hepiniz oradaydınız. Bugün Mehmet Emir'in yapmaya çalıştığı şey ne ki? Yani ben buna hani hep size anlatıyorum ya. Bu iktidar gittiğinde de göreceksiniz bunu. Çok uyardık beyefendi. Ben yani şahsen başkasını bilmiyorum. Ben çok uyardım. Bu yalanlar çıkacak kardeşim. Mehmet Emir şu anda yapılanı itiraf ederek ben değildim demeye çalışıyor. Ama karşısında iyi bir gazeteci olduğu için Gökçer her sorusuyla sen de oradaydın diyor ona lisanı münasiple. O yüzden pırlanta gibi bir röportaj diyor. Ya okuyun. Okuyun gazetelerde neler yapılıyor, televizyonlarda neden dikişler yapılıyor. Okuyun. Yani kahverengi çorap abi televizyona çıkartmış mesela bir tanesi. Diyor ki ya çok komik ya. Dün gece gördüm ya hakikaten çok saçma. Ben diyor hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu demedim. Ha bundan rahatsız mıyım? Değilim diyor. Ya o gün sadece o dönemde üst üste saçmalamalarını alt alta yazsan öbürü var ya Polyanna kalır yanında. Ve cümleyi söylüyor. Ben böyle böyle böyle dedim diyor. Cümle o zaten. Ama karşısında oturan kişi, bu arada programın adı da sert sorular. Hani Nafiz Hoca'ya göstermek gerekiyor o sertliği bir bence. Bence ürolog tavsiye edecektir, psikolog tavsiye edecektir. Biz bildiğimiz için baştan söyleyelim de. Ama şöyle diyeyim, yani o yok ya, sertlik öyle bir şey değil. Unutmuş olabilirsiniz de. Öyle bir şey değil o sertlik. E hal böyleyken de işte Gökçer'in yaptığı iş çok çok daha önemli hale geliyor. Eğer bir övgüyse de gönül rahatlığıyla söylüyorum. Evet, övüyorum ya. Bakın sevgili Altuğ, daha Meksika'dan yazıyor Altuğ. Altuğ Asarlıoğlu. Diyor ki ben de yaptım denilince vicdan temizleniyor mu? İşte bu sevgili Altuğ. Tam bu. Biz burada, ben bir gazeteci olarak, sizler izleyici bir yurttaş olarak vicdanın temizlenmediğini hatırlatmak zorundayız. Burada övülecek şey de bu. Çünkü Gökçer hatırlatıyor. Konuya hakim olduğu için, dosyayı bildiği için o hatırlatıyor zaten. Şeyda Yakın demiş ki Berat Albayrak'ın geri döneceği iddiası hakkında ne dersiniz? Vallahi inşallah geri döner. İnşallah geri döner. Kendisine benim soracağım iki tane soru var. Bir tanesi, selektör yapmaya devam edecek misiniz? İki, şu yaz saati uygulaması yüzünden bu halka çektirdiğiniz çileden utanıyor musunuz? Ben soracağım bunu. Ben soracağım. İnşallah geri döner. Tayfur Çiçek demiş ki aslında yine yaparız demek istiyor. Doğru. Doğru. Dün hatırlıyor musunuz? Size röportajın birinci bölümünden bir cümle aktardım. Diyor ki, yani mealen söylüyorum. Önümde açık değil şu anda ama devlet cinayet işler mi sorusuna evet işler diyor. Ya kardeşim, bizim bugün artık hani Platon'un prensinden biraz ilerlediysek biz bunu tartışmıyor olmamız lazım. Ama emin olun bundan sonra da tartışılacak. Zeynep Sezgin demiş ki bak ya işte gazeteci ahlakı böyle bir şey kardeşim. Bu yaz Timur Soykan'la karşılaştık. Badeci Şeyh'in Sır Odası kitabını okuduğunu belirttiğimde psikolojinizi bozduğum için özür dilerim dedi. Bu ahlaksızlıkların yerine biz utanıyoruz. E doğru, işte onun için ben de her sabah sizden özür diliyorum burada. Diyorum ya, yani bunu niye seyrediyorsunuz kardeşim? Sabahları acayip güzel işler var ya. Acayip güzel işler. Suret aktan görünüp böyle aradan kıvıran, iş dünyasına selam çakan, öpücük atan. Arkadaşlarla kap çok güzel, ne kadar güzel insanlar. Bakın bunlar devlet adamı deyip tuhaf tuhaf tipleri devlet adamı diye sokuşturan bir sürü yayın var. Yani ama burada asıl olan hikaye mesleki namus. Türkiye'de namus deyince herkes bacakları aç diyor. Alakası yok ya, onun namusla bir alakası yok. O olsa olsa jinekolojik bir durum. Hekimler var, onlar anlıyorlar ondan zaten. Devam edelim. Bayram Alpay, bakın ne kadar doğru soru. Mehmet Eymür devlet cinayet işler diyorsa katil devlet diyen neden gözaltına alınır? Yok devlete katil demek suçsa Mehmet Eymür neden yargılanmıyor? İşte soru bu. Gökçer'in röportajının içinde iki yerde, dünkü bölümde de vardı, bugünkünde de var. İki yerde böyle çok inceden neden bugün anlatıyorsunuz sorusu var. Farkında mısınız? Ve orada Mehmet Eymür'ün cevaplarına bakın. Psikolojik harp eğitimi almış. Hatta daha ötesi, psikolojik harp eğitimi vermiş bir insanın bu soruya yanıt verirken dalgalanmasını bir görün. Vallahi bir görün. Alp Gocay, Fox TV orta sayfa programından beklentiniz nedir? Vallahi benim bir programdan bir beklentim olamaz. İnşallah iyi olur. Hepsi tanıdığım insanlar, gazeteci arkadaşlar. İnşallah iyi olur. Yani bir programdan ne bekleyebilirim? Bir şey bekliyor olsam gelinim mutfaktadan beklerim. Ya dünyanın en komik programı Yemekteyiz'den beklerim mesela. Parmağı barnak diyen adam, bak parmağı barnak diyor. Masadaki çiçek diyor yalnız çok büyük olmuş diyor. Ben arada kafayı rahatlatmak için onları izliyorum. Çok gülüyorum ya. Çok gülüyorum herkes olmadığı şekilde. Programın sunucusu ay ay ay nasıl aslında bir baş öğretmen çaktırmadan birini fiştik diyor, öbürüne sokuşturuyor, kapıştırıyor falan. Ondan sonra çok alındım, çok gücendim falan diyor. Nefis. Nun Vakfı'nın Beykoz'da çöktüğü yeri de sorun selektöre lütfen. Vallahi sorarım zevkle. Zevkle. Devam edelim. Şuradan bir yandan Twitter'dan da bakıyorum sorulara. Hakan Bey demiş ki abi senin kafan yırtılmıyor mu? Her ekranı açmışsın önüne, hepsinden soru yanıtlıyorsun. Ya ben akıl sağlığımın yerinde olduğu konusunda bir iddiada bulunmadım bugüne kadar. Bunu bir rezerv olarak bir kenara koymanızı tavsiye ederim. Zaten akıllı insanın yapacağı iş değil ki bu. Erman Özçelik demiş ki ben kahve almak için salona gidince annem izlerken denk geliyorum. Vallahi denk gelmek bile yeterli. Çok acayip bir kafa o ya. Çok acayip bir kafa. Yani öyle tipler var ki. Ya ajanstan getirsen, vallahi ajanstan desen ki bana 4 tane Telmaş'a yolla. Adını söyleyebilsin, ayakkabıyı giysin, çıkarsın yeter. Yemin ederim toplayamazsın bunları. Toplayamazsın. Bir yandan da iç mücadeleleri var çünkü. Çok, çok acayip. Ha, Ümit Ertuğrul demiş ki aklım olsa burada işimle. İşte birbirimizi çok güzel bulduk ya. Eşleşme şahane. Esra Yılmaz, 3 gündür evdeyim, gündüz programlarına denk geldim. Berbat, rezalet ötesi. Nasıl oynuyor ama insanlar? Nasıl oynuyorlar? Ya bu, o kafa nasıl gidiyor geliyor dangalın? Çok böyle şizofrenik bir durum o. Ayşe Yakın, bu millet Mehmet Ali Erbil'e layık. Vallahi çok seviyorlar. Çok seviyorlar. Bakın soru hala ortada ya. Ben soruyorum kardeşim. Benim hani yumurta sepeti taşımıyorum ben. Biri çarparsa düşüp kırılacak bir şey yok. Ama şunu gönül rahatlığıyla soruyorum. Seda Sayan'ın bahsettiği hizmetçisine tecavüz iddiaları. Ya neden Türkiye'de? Bakın haktan, hukuktan, adaletten bahseden yüzlerce, binlerce savcı var. Neden biriniz sormadınız ya? Niye biriniz sormadınız? Tecavüz suçundan bahsediyor. Hiç kimse sormadı. Ondan sonra halkım yalandan kıvırıp duruyor. Evet, tecavüz davasını bırakın, inceleme bile yapılmadı demiş. Oya Berber, bu programların hepsi kast ajansının seçtiği insanlar, gerçek değil. Önemli değil ki. O kast ajansının seçtiği insanlar. Peki o programın sunucusu? Yani onun da orada varlığıyla bir gerçeklik çıkmıyor mu ortaya? Yapılan yemek gerçek. Yani ortaya çıkartıyorlar, koyuyorlar. Ayrıca Türkiye'nin farklı yerlerinden gerçekten başvuranlar olduğunu da biliyorum. Şuradan Twitter'dan da bir yandan açalım. Oradakileri de görelim. Besim Bey. Besim Bey, ne kadar uzun yazmışsınız ya. Ben soruyu bulana kadar geçecek bir 10 dakika. Şöyle biraz inelim, inelim, inelim. Ha. Mealen özetlememe izin verir misiniz? Ekonomide bir düzelme olma imkanı var mı diye soruyor. Var tabii canım. Olmaz olur mu? Yani 2001 krizi her şeye rağmen Türkiye'nin yaşadığı çok ağır bir krizdi. Hatta bence hala söylüyorum. Şu enflasyon sarmalı içinde Türkiye debelenmeye devam ederse o günkünü onun biraz dışına çıkartmak mümkün. Çok ağırdı çünkü bankacılık sistemini yıktı. Ama ondan bile toparlanmanın bir yolu vardı. Bunun da var. Ya Türkiye'de bu işten kurtulmanın bir tane yöntemi var kardeşim. Bakın biz hep beraber tarıma yöneleceğiz. Tarıma, bütün ülke tarıma yönelecek. Üretmeye başlayacağız. Tarım alanları desteklenecek. Elimizde, avucumuzda ne varsa tarıma yönlendireceğiz. Ve ürünler ortaya çıkmaya başladığı anda bütün dünyanın açlıkla imtihan yaşadı. Avrupalı aç. Alman Allah'tan besili diğer arkadaşını kemirdiğinde doyuyor. Fransız aç. Tarıma yöneleceğiz hep beraber. Ülke büyük bir tarım seferberliğine başlayacak. Başlamak zorunda. Ya Anadolu coğrafyası bunun için çok uygun. Ama bunu yaparken, bakın bugünden söylüyorum. Yarın tekrarlayacağız inşallah, sağlık saati olursa da. Ya aceleci olmayacak kimse. Çünkü Türkiye'de sosyal medyadan hareketle, oradan kaynaklanan demeyeyim de ama oradan hareketle devam eden şöyle bir durum var. İnsanlar hemen her şey olsun istiyorlar. Hemen. Bak bu var, bak şu var, bilmem ne. Ya bu kadar basit değil. Bu hikaye biraz sallayacak. Heh, kim soracak diye bekliyordum. Özge Uysal sormuş. Klasikler serisine ne zaman başlarız Ünsal Bey? Vallahi bu konuda çok mahcubum. Ama mahcubiyetimin gerekçesi iyi bir şey çıkartabilmek. Şu ara yani benim elimde 3 tane kitap var. 2 tanesi bitti, bir tanesi de ortalardayım. İyi bir şey çıkartmak amacıyla size çok açık yüreklilikle bir şey söyleyeyim mi? Daha yazar bile belirlemedim. Vallahi. Çünkü istiyorum ki tamam onun bir periyodu vardı, bir şey yapıyorduk biz ama şu anda bu koşturmacanın ve şu gündemin içinde benim o periyotta devam edebilmem aslında herkese haksızlık olur. Edebiyata çok büyük haksızlık olur ki öyle bir şey yapmadım bugüne kadar. Yani çok şükür hiç kimse de söyleyemez. O yüzden iyi bir şey çıkartmak için yapıyorum. Kafamda hatta şöyle bir şey belirlemeye çalışıyorum. Yerli yazarı da yabancı yazarı da klasik açısından belirleyip İkisine eş zamanlı çalışarak üst üste mesela iki video çıkartmak istiyorum. Eğer yapabilirsem, kafayı çizmişken tam çizelim gittiği yere kadar, ama çok haklısınız. Teşekkür ediyorum Özge Hanım sorduğunuz için. Nasıl olsa biri soracaktı. Doğru. Ülkemiz geçmişte kendi kendine yeterken şimdi bir kişiye yetmiyoruz. Dünya birden büyük değil ki, dünya beşten büyük. Hüseyin Serhatkaya, Bayram Bey bizim klasik sorusunu umursamıyorlar ya. Aa, siz de mi sordunuz? Vallahi atlamışım. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bayram Alpay ile Hüseyin Serhatkaya sormuş galiba daha önce. Çok özür diliyorum. Vallahi görmedim. Bir yandan bakıyorum ama atladım. Özge Hanım'ın soru çıktığında onu gördüm. Ekonomi demişken sevgili Erkan, son dakika. Yeşil 9.74, o bir kisi 11.25 mi? Anam. Ne oldu? Harp mi var ya? Bakalım hemen. Of. 11.25. Yayının başında söylediğimi bir daha tekrarlıyorum. Hani Avrupa'dan baktığı zaman vatanın kıymetini bilin, vallahi çok yoruluyoruz. Buyurun. Vallahi bekliyoruz. Buyurun. Çocukları pistten aldık. Buyurun siz gelin. Vallahi takı törenimiz az sonra başlayacak. Lütfen. Hep beraber takacağız. Gelin. 1'e 11.25 paranız şu anda. Vallahi işiniz dünyanın her yerinden iyi. Buyurun buraya. İş kurun. İş kurun mesela. Düşünsenize mesela oradan 10 bin euro getirdiğiniz zaman burada çılgın para ediyor. Çılgın para. Getirin iş kurun ya. Bugün cuma ya, namaz çıkışı gelecek açıklamalar fiyatlanmıştır. Namaz çıkışı açıklama gelmeyebilir. Financial Times'ta Türkiye'nin sorunlarının kaynağı Erdoğan olduğu bir makale yayınlanmış. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta çıktı. Aslında Financial Times'tan önce İngiltere'de başka bir gazete yayınladı onu. İlk orada çıktı o değerlendirme. Hatırlamıyorum şimdi, üfürmeyeyim de. Evet sevgili Sezer, ders arasında geldin, ne kaçırdık? 9.74. Vallahi öyle. Ders arasında 9.74 oldu. Düşün artık ülkenin halini. Şimdi hepimizin söylediğini yabancılar çok daha rahat dillendiriyor. Yani hepimizin söylediğini demeyeyim. Türkiye'de bazı arkadaşlar böyle söylemiyor. İsmini anarken bile kıvırıyorlar. Yo, ama bugün Türkiye tek adam yönetiminden çekiyor ne çekiyorsa. Bu. Ya şöyle düşünün. Şimdi diyelim ki şunu söylemediniz. Hayır canım, tek adam aşağı, hiç ağzımdan çıkmadı öyle bir şey. Asla. Türkiye kurumsal anlamda yanlış yönetiliyor. Hangi kurum? Bakanı tek kelimeyle görevden olsun Instagram'dan kaçıyor. Merkez Bankası Başkanı'nı kanununa aykırı olarak, bak altını çiziyorum 4 kez. Kanununa aykırı olarak 3 yılda 4 kez değiştiriyorsun. Ondan sonra diyorsun ki Türkiye'de tek adam yok. Allah Allah. O zaman göklerden gelen bir karar var, bizim haberimiz yok. Yalım Akın demiş ki saçlar gitti mi, o duruyor. Saçlar çok uzadı, çift kat toplanabiliyor artık, o yüzden daha rahat oluyor. Devam edelim. Evet yoruluyoruz ama insan gibi emeğimizin karşılığını alıyoruz. İsviçre'ye binlerce kez teşekkür demiş Sibel Hanım. Vallahi doğru. Vallahi doğru yani. Ekonomi iyi diyen gurbetçiler. Bitsin bahset, gelin getirin paralarınızı, iş kurun. Vallahi bak, bu çağrı çok yürekten. Ciddi söylüyorum, çok yürekten yapıyorum bu çağrıyı. Gel kardeşim, orada oturma. Bitsin bahsettik. Hatta gözyaşı dökelim, çorbaya damlatalım, ister misin gözyaşımızı? Gelsene. Bakın sevgili Sezer demiş ki daha bu sabah marketten bir paket peynir, az miktar meyve aldım, 60 lira verdim. Ve daha önce söyledik ki burada markete girip selamlaşmak 100 lira ya. Hani alışveriş değil ha. Ne yaptın ya? Oğlum nasıl gidiyor? Ne zamandır görünmüyorsun falan filan muhabbeti. 5 dakika gir çık 100 kağıt. Kim verebilecek parayı? Ki bunun içinde öyle deterjan meterjan yok hani. Gayet. Yani girdim Tarım Kredi Kooperatifine, 1002 lira verdim. 1002 lira. Yani gayet iyi. Buyurun. Ya size bir şey okuyayım mı? Bir manşet. Dur arada atlamayın da. Dün bu Turkuaz Medya'nın düzenlediği ekonomi zirvesinde AKP Genel Başkanı konuşurken çift taneli büyüyeceğiz demiş. Bakın bunu özellikle okuyorum size. Çünkü bir ekonomist olarak şunu söylemeyi görev biliyorum. Burada anlatılan büyüme gerçekleşebilir mi? Çift taneli değil, 3 haneli bile gerçekleşebilir. Ama o büyüme toplumsal büyüme değildir. Devletin şişmesidir o. Krediyle, borçla büyüyen insan ne olacak? Bakın Nurataş, Ankara'da doktorum, dinlenme odamızda fare var. Çalışma saatimiz dışında zaten ortada. Ölen arkadaşlarımız çoktan unutuldu. Buyurun. Nasıl bir büyüme bu ya? Bu insanlara yansımıyor. Bu insanlara yansımıyor kardeşim. TTB başkanı konuşuyor, diyor ki hiçbir dönemde bu kadar sıkıntılı hekimler görmedik biz diyor ya. İnsanlar çatır çatır istifa ediyor. Daha geçen ay konuştuk işte, Ekim ayının haberiydi. Kamudan istifa eden 8000 hekim. Manyak mı bu insanlar? Niye istifa ediyorlar? Yani doktor olmayı aslında istemediği, annesinin babasının halasının ısrarıyla doktor olduğunu mu anladı 17 sene sonra? Yo. İşini iyi yapan insanlar bunlar. Ya yaşayamıyor artık kimse, yaşayamıyor. Yaşayamıyor. Bu kadar net. Para yetmiyor. Ya çok, ya ne diyeyim ya, yani ne söylesen eksik kalıyor. Gerçekten ne söylesen eksik kalıyor. Ama söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Ya eğer çünkü bizler de geçersek zor. İşimiz çok zor. Bakalım. Deniz Kite demiş ki yerel seçimlerde yaşananları düşününce erken veya değil genel seçimlerde kaybedecek AKP sizce neleri göze alabilir? Ülkeyi bir kaosa sürükler mi? Deniz Hanım, bundan daha büyük bir kaos düşünebiliyor musunuz? Yani eğer şunu kastediyorsanız lütfen onu aklınızdan bile geçirmeyin. Yerel seçimlerde en fazla mücadele etmek zorunda kaldığım şey benim için kabustu. Bir daha yaşanmasını istemiyorum ama işte sandıklar silahlı insanlar tarafından basılacak. Sedat Peker'in adamları gelecek falan, bırakın bunları. Bırakın. Demokrasi dediğimiz şey mücadele işi. Hani hep söylüyorum ya, yani benim görüşüm taban tabana zıt ama söz doğru. Hayat hakkın mücadelen kadar kardeşim. Bu kadar basit. E demokraside de oy vermenin ne kadar önemli olduğunu bir sürü sosyal medya gazına rağmen gördük biz. 3 senedir Türkiye'de, dün akşam sağ olsun o da bizi yalnız bırakmadı, kırmadı, geldi Mansur Bey, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. O da anlattı mesela. 3 yıldır yapılmaya çalışılan şeyler, engellenen şeyler. E seçim öncesinde de engellendi bunlar. Ama yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. AKP'nin yapabileceği bundan sonra ne olabilir ki? Hani kaosa sürüyor. Ülke zaten kusura bakmayın da boka battı. Yani işte Sezer'in söylediği, derse gittim geldim 9.74 mi oldu? Evet. Dolar 9.74 oldu. Yani ekonomik anlamda. Biliyorum hepinizin kafasında şu var. Yani işte Sadat'ın elinde silahlar var. Onlar olur bunlar olur. Ya demokrasi öyle bir şey değil. Demokrasi hak mücadelesiyle giden bir şey. Sandıklar korunduğunda, oyların üstüne yatıldığında, ya Mahmut Tanıl'ın gözü, görüntüsü gelsin gözünüzün önüne. Sevin sevmeyin. Hiç önemi yok. Hiç önemi yok. Bırakın. Canan Kaftancıoğlu'nu sevin sevmeyin, destekleyin desteklemeyin. Ama İstanbul'da yapılanlar, yani o oya sahip çıkma hikayesi bugün Türkiye'de dandik vakıfların soluk borularını kapattı. Farkında değil misiniz? Bas bas bağırıyorlar. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü TÜGVA'yı savunmak zorunda kalıyor. Neden? Ya para yok, para. Para bitti. Musluğu bir kapatıyorsun, geçmiş olsun. Biz sadece bunun hayalini kuracağız ve bunun için çalışacağız. Adalet ya. Bizi ilgilendiren tek şey adalet. Emin olun, bunu bir ekonomist olarak söylüyorum. Ekonomist şapkamı taktım şimdi, öyle diyorlar ya. Ekonomist şapkamı takarak size söylüyorum. Emin olun, adaletle birlikte ekonominin düzelmesi de kaçınılmaz hale gelecek. Çünkü görevleri üstlenen insanların yapısı, yani liyakat dediğimiz hikaye var ya, layık olmak. İşte o sağlanacak adaletle birlikte. Onun için seçimler konusunda lütfen kötü düşünmeyin. Aklınızda kötüsü kalmasın. Alp Kiray. Abi ben çiftçilik yapan veteriner hekim olarak batıyorum. Banka borcum yok. Arazim ve meram fazlasıyla yeter. Baharda 50 hayvanla meraya çıktım. Şu an 35 hayvanım var. 15 hayvanımı sadece besleme maliyeti için sattım. Gördünüz mü? Ya çok acayip ya. Bilmiyorum, şu anda yayında mıdır? Altar burada mısın? Eğer buradaysa Manisa'da çiftçilik yapar sevgili Altar. Eşiyle, sevgili Ebru ile birlikte. Bakın sadece... Hani televizyonlarda görüyorsunuz ya böyle haber bültenleri, ama haber bültenlerine güvenmiyorsunuz. Biliyorum, güvenmiyorsunuz. Gerekçesi de belli, ortada zaten. Yani Cumhurbaşkanı'nın uçağına bindiğinde hiçbir şey sormuyor. Tüp gaz gibi oturuyor yanında. Ama sallamaya geldiği anda mesela ana haber bülteni sunarken herkes şakır şakır yağdırıyor. O yüzden biliyorum, güvenmiyorsunuz. Altar çiftçilik yapıyor. Herhalde bir 20 gün önce falan da Ekim ayının içindeydi. Bir gün mesajlaşırken sadece gübre maliyetini yanlış hatırlamıyorsam 1'e 6,5 arttığını söylemişti. Bak sadece gübre maliyetinden bahsediyorum. 1'e 6,5. Ya böyle bir düzenin sürdürülebilir olma ihtimali var mı sizce? Hani haber bültenine güvenmiyorsunuz. Bana güveniyorsanız ben çok güvenirim Altay kardeşime. Çünkü bu adam bu işi yapıyor zaten. İşi o. Siz sadece 1'e 6,5'luk maliyet artışıyla nasıl direneceksiniz? Ya yalan söylüyor. Tarım Bakanı yalan söylüyor. Çatır çatır yalan söylüyor hem de. İşte sevgili Yeşim ne güzel söylemiş. Bakın deminki Deniz Hanım'ın sorusuna. Seçimde görev almak önemli. Evet, herkes elini taşın altına sokacak kardeşim. Herkes elini koyacak taşın altına. Evet, evet diyecek ya ben de buradayım. Hadi sıkıyorsa gel çal oyu. Görelim. Yapabiliyorsan. Hodri meydan. Barış Eroğlu bir şey sormuş. Lisan. Ünsal Bey, AKP Genel Başkanı'nın lisans diplomasının olmadığı ilgili üniversite tarafından da kabul edildiğinde Cumhurbaşkanı sıfatıyla verilen kararların meşruiyeti hakkında geriye doğru ne tür bir uygulama yapılabilir? Vallahi kanunun işlerliği açısından yani idare hukuku açısından buna bir idare hukukçusunun bakması lazım. Ne yapılabilir bilmiyorum ama en azından böyle bir durumun söz konusu olması halinde sadece kararlar değil de Türkiye'de sistemin tekrar gözden geçirilmesi açısından bence önemli bir gelişim olur. Nasıl yapılır bilmiyorum. Ama bir idare hukukçusu cevap verir. Ben yanlış söylerim. Ben yanlış söylerim eğer öyle bir şey olursa hadsizlik etmiş olurum. Bilmiyorum çünkü. Bilmiyorum sözünü daha çok kullansak keşke ya. Bakın sevgili Volkan Uzun, yayının sağlam izleyicilerinden biridir. Bugünkü haftalık alışveriş. Yumurta, et, ekmek yok ama balık aldım. Onları eklediğimde 4 kişilik ailenin çoğu organik olan ürünlerinin tutarı aşağı yukarı 190 dolar olur. Nereden almış? Trader Joe's. Şu anda Amerika'dan alışveriş fişi yollamış. Vallahi Amerika'dan bir alışveriş fişi. Trader Joe's. Hatta yeni yapmış alışverişini de 173 dolar 88 sent tutmuş. Vallahi içinde neler var ya. Oho, en pahalı ürüne bakalım şuradan hazır yakalamışken. Mesela... Oho, Cinnamon Toscano tahmin ettiğim şey mi ya? Vallahi tahin almış mesela. Bakın organik tahin almış. 3 dolar 70 sent. 3 dolar 70 sent. Hadi üretenlere soralım. 3 dolar 70 sent. Kabaca kaç lira diyelim? 40 lira. Kabaca 40 lira diyelim. Türkiye'de tahini ne kadar aldığını yazıyor mu miktar olarak? Yazmıyor. Hadi düşünelim. Türkiye'de tayini kaça alırsınız? Eş zamanlı değerlendirme yapalım ya. Vallahi bakın tayin fiyatı yazalım mesela. Google amcaya. Ya bu yayında olan biten her şeyi siz de görüyorsunuz kardeşim. 1 kiloluk tayin. Hadi bakalım buyurun buradan hemen girelim. Bakın. Markanın adını söyleyeyim mi? 2 kiloluk net 1800 gram. 2 kiloluk abi senin sattığın tahin falan değil. Sen muhtemelen susamı ezdin, suyunu saplıyorsun insanlara. En basiti 100 liradan başlıyor. Bir tane abi aşağı acayip bir fiyat atmıştı. Ona baktım. Bir yandan ona söylüyorum. 100 liradan başlıyor 2 kilolu. Ya o niye daha ucuza yiyor kardeşim? Bizde iz çıkıyor. Bizde iz çıkıyor. Konya'nın Bozkır ilçesini bilir misiniz? Hiç Bozkır tahini yediniz mi? Ya inşallah paranız olur. İnşallah paranız olur. Bir gün yersiniz. Dünyanın en güzel tayini. En güzel. Ya gerçekten yeryüzünde böyle bir tayin yok. Konya Bozkır. Alsanıza bunu. Bak adam Amerika'da almış Trader Joe's'dan. Çok teşekkür ediyorum valla. Yani anlık alışveriş fişi geldi işte. Biz niye yiyemiyoruz kardeşim? Bizde niye yok diyor. Ben de diyorum işte. Bizde niye yok? Üreten benim bir de. Biz gireceğiz kardeşim bu işe. Tarım olacak tarım. Bizim önceliğimiz tarım olacak. Bu kadar net. Bu arada deminki alışveriş fişinde yaklaşık bir daha bakayım. En az 40 kalem ürün var. Değil mi yanlış söylemiyorum. Yani şöyle çok kabaca söyleyeyim. En az 40 kalem ürün var. Yani organik pirinç var içinde. Yasmin pirinci almış mesela. Bak bu arada bu haftanın menüsü de görünüyor ha. Ne yapacağını üç aşağı beş yukarı. Valla burada organik probiyotik yoğurt. 4 kutu almış bakın. $4. 4 kutusu. Organik probiyotik yoğurt. Bizde alabiliyor musun kutusunu 10 liraya? Efendim? En çakma yoğurdun kilosu geldi. En çakma yoğurt şu anda 13-13,5 lira diyor civarında. Anlatsana. Hani söylüyor ya, çıkıyor turkuaz medyada, rahat rahat sallıyorsun, ne olacak? Çift haneli büyüyeceğiz. Hatta seni çok sevdim, sen 3 haneli büyü diyorsun. Ha bak bir de şöyle bir durum var. Organik aldım diyor Volkan Uzun. Organik almasam ya da biraz daha ucuz satan bir yere gitsem 130 dolara da çıkardım diyor. Biz niye yiyemiyoruz kardeşim? Bu ülkede niye alamıyor bu ülkenin insanları? Kötü insanlar mıyız biz? Yok değiliz. Vallahi değiliz. Vallahi değiliz bak. Yemin ediyorum değiliz. E çalışmaksa eşek gibi çalışıyoruz hepimiz. Eşek gibi çalışıyoruz. İnsanlık dışı koşullarda. Hem de okumuşu da okumamışı da. Yani asgari ücretle ne iş olsa yaparım insanları da. Yıllarca okuyup mesela tıpta uzmanlık sınavını kazanıp yıllarca dirsek çürütmüş insanlar da insani para kazanamıyor ki. Ya şu aklınızdan çıkmasın. Ekim ayı değerlendirmesi bu ya. 8 bin hekim kamudan niye ayrıldı kardeşim? Manyak mı bu insanlar? Yalan söylüyorsun, sadece bunu düşün. Kalanlarını boş ver. Niye ayrıldı bu insanlar? İsviçre'den de fiyat geldi. Organik yoğurt 500 gram 1,90 frank. Ne kadara geliyor? 1,90 frank kabaca 18 lira falan mı? Aşağı yukarı. Hande Kısmet demiş ki adamın yediğinde gözümüz kalmasın da afiyet desin. Tabii. Bakın sevgili Yeşim yazmış. 40 liraya aldığım yüzde eldiven 160 lira oldu. Yeşim'in yemek kanalı var Instagram üzerinden, izliyor musunuz? Yeşim Çakır'ın. Ya o işi için kullanıyor yani bunu. Hani demin sordum ya Altar'a gübre fiyatıyla ilgili olarak. Diyelim ki siz şunu söyleyebilirsiniz mesela. Ama benim için mutfak eldiveninin bir önemi yok. Onun için var. İşi bu. Kullanma diyebilir misin insanlara? Diyemezsin. Değil mi? O zaman artışı açıklamak zorunda olsun. Toskana olan neydi? Ben de merak ettim demiş Hasan Açba. Sizce? Deniz Vural. Günde 18 saat çeviri yapıyorum. Ayda 4.000 lira kazanıyorum. Ben deliyim. Doğrudur. Hepimiz deliyiz. Hangi birimiz deli değiliz ki? Gün geçmiyor ki gün geçmesin Türkiye'de. Böyle zaten. Bakın Halil Altınay. Sevgili Halil, isim benzerliği değil, değil mi? Eğer öyleyse çünkü Halil de Avustralya'da yaşıyor. Doğru mu Halil? Yani eğer isim benzerliği değilse, benim tanıdığım Halil Altay ise Avustralya'da yaşıyor. Halil de bize mesela Avustralya'dan fiyat verebilir. Buradan yoklama yapabiliriz. Sallayana, yalana karşı online değerlendirme. Ben daha iyisini yaparım diyen varsa buyursun. Avustralya'dan da fiyat alalım. Dakika ve skor alalım. Doğruysa eğer. Nereyi ölçerseniz ölçün, yalan söylediği o kadar net ki. Ha işte Halil Avustralya'da yaşıyor. Halil Avustralya'da mesela yoğurdu kaça alırsın? Bir kutu yoğurdu. İşte bizdeki hani o 400 gram, 800 gram büyük büyük yoğurdu. Kaça alırsın mesela? Bir Avustralya doları üzerinden hesaplayalım ve karşılaştıralım. Söylenen yalan kardeşim, yalan. Hani sana atıyor ya, orada öyle, burada böyle falan. Hikaye. Bak burada değerlendirme yapma şansımız var. Amerika'ya bağlandık, dakika ve skor aldık, İsviçre'den aldık. Şimdi kısmetse Avustralya'dan geliyor. E yapalım. Bunu yaptığın zaman şunu çok net görebiliyorsun. Yani bu yayının güzelliği bu. Ben ne görüyorsam sen de onu görüyorsun güzel kardeşim. Biz doğrusunu konuşuyoruz. 5 dolar. 5 dolar 1 kiloluk yoğurt mu bu? 5 Avustralya doları ne kadar ediyor? Onu da söyle, bilmiyorum çünkü. Gerçekten bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmediğim için soruyorum. Manda sütünün litresi 20 lira yazmış Adalet Kuzu. Ya hakikaten artık saçmalığın dibini yaşıyoruz biz. İşin bir de şöyle bir tuhaf boyutu var. Bunu atlamadan gitmeyelim lütfen. Bu fiyatlar üzerinden üreticisi kazanmıyor. Üreticisi kazanmıyor. Bak bir daha söylüyorum. Üreticisi kazanmıyor. Ona rağmen fiyatlar yüksek. E kim kazanıyor? Ben size söyleyeyim. Sadece vergi sistemi. Devletin öpücüğü olarak bunlar size dönüyor. Devletin öpücüğü olarak. Sadece ve sadece devlet öpücüğü, o kadar. Sen kazanmıyorsun. Çok para veriyorsun. Üreticisi kazanmıyor. Patates üzerinden bakın, domatesten bakın işte. Patates üreticisi ağlıyor. Haklı olarak ağlıyor. Ulan ben diyor, maliyeti bana 1 lira 30 kuruş, benden 90, 1 lira 30 35 kuruş benden 90 kuruş almıyor adamlar diyor. Kim kazanıyor? Devlet şişiyor işte. Ondan sonra diyor, çift taneli büyüyeceğiz. Üç haneli büyümezsen ayıp. Ne olacak ki? Büyüme dediğin sadece devletin şişmesi. Ayşe Er attı. Fiyatının ne olduğuna değil, alıcının gelirine bakalım. Asgari ücretle kıyaslayalım yeter. Zaten bunun için söyledim ya Ayşe Hanım. İsviçre ile ilgili zaten az önce kimdi? İsmi unuttum. İsviçre'den Sibel Hanım mıydı? O zaten yazdı. Asgari ücretin içinde küçücük. Küçücük bir para. Küçücük bir para. Mahalle arasında satılan inek sütü şu anda 5 lira oldu diyor. Yasemin Hanım 5 lira. Ya kardeşim bu rakamlarla yaşama şansı yok kimsenin. Mehmet Rasim İnceoğlu. Sizce Tunceli'deki komünist başkanın tarım sistemi ülke geneline yayılabilir mi? Neden yayılmasın? Ya şöyle düşünün. Bakın bu ülkede milli mücadele kazanıldıktan sonra, yani tarım kredi kooperatiflerinin kuruluşları falan, bütün bunların oluşumu tesadüf değil. Köy enstitülerinin onlara entegre olması tesadüf falan değil. Üretim modeli konuyor çünkü ortaya. Çünkü şu görülüyor. Zaten o dönem bir yandan da faşizmin yükselişiyle birlikte aslında Avrupa'nın da çok uyguladığı bir sistem o kooperatif birlik modelleri. Ama bizde şöyle bir sistem oluşturulmaya çalışılıyor. Üreticiden zaten büyük şehre, büyük şehir çok fazla değildi ama ona getirmenin çok büyük bir maliyeti var. O yüzden kooperatifler eliyle, mesela İstanbul'u düşünün. İstanbul'un civarında bu işle uğraşan, mandıracılık yapan çok küçük ilçeler var ve çok iyi ilçeler bunlar. Bu işi çok iyi biliyorlar. Oradan tekil olarak bunları yapmak çok zor olduğu için taşınıyor. Taşınmaya geliyor. Ama şimdi bunlardan vazgeçiliyor. Zaten kooperatif tarzı çalışanlar, sosyal medyayı da kullananlar bu konuda çok ileri gitmiş durumda. Sizler de görüyorsunuz, özellikle Instagram üzerinden mesela, biliyorsunuzdur bunu. Kadınların öncülük ettiği pek çok bu tarz kooperatif çalışması var. Onlar kazanıyorlar. Ama üretim maliyeti çok yüksek. Bizim onu düşürmemiz gerekiyor. Gez gözdiren, iyi tarım için su politikamız olmalı. Su fakiri bir ülkeye doğru gidiyoruz. Doğru. Mesut Yalav demiş ki, Yunus abi ben de Norveç'ten bilgi vereyim. Buyurun, buyurun, Norveç'te durum nedir? Ben anlattım ya size daha önce. Dünyanın en pahalı yerlerinden biri. Yemin ediyorum hayatınız kayar. Bir hafta kalın, ne dediğimi anlayacaksınız. Hele gazeteci harcırağıyla gittiğiniz zaman kıvranıyorsunuz. 2 sene olacak buraya yerleşeli. Yaşım 41 oldu. Önceki yaşadığım 39 sene boşa gitmiş. Öyle de demeyelim de şimdi insanları gaza getirmeyelim sabah sabah. Herkes Norveç'e nasıl giderim enter yapmaya başladı bilgisayar üzerinden. Ya işte diyorum ya, Avrupa'da onlar aç geberiyorlar. Ya yalan söylüyorsun ya. Yalan söylüyorsun kardeşim. Büyük yalan söylüyorsun. Evet, en pahalısı ama ev almayı düşünüyorum şu anda. İnşallah alırsınız. Gönül huzuruyla oturun. Temiz Koza. Yunus abi, annem her gün aldığı sütü 2 gün önce 5 lira verirken 2 gün sonra 8,5 liradan almak zorunda kalmış. Vay vay vay vay. Tolunay Ongut demiş ki, Yunus abi yeni yetişebildim yayına. Tarıma yönelelim ama iklimsel ve tarım teknolojileri olarak çok gerideyiz. Ülkede doğru düzgün fakülte kalmadığı için de iklimdeki kararsızlaşmaya çözüm bulmak gerek. Doğru. Doğru. Ama bunlar çözülemeyecek sorunlar değil ki sevgili Tolunay. Bizim yetişmiş personelimiz var. Burada çalışacak, bu yolu bize açıp üzerinde organizasyonu yapacak bizim yetişmiş tarım uzmanlarımız var. Şu anda çalıştırılmıyor olabilirler. Ama var. Belediyeler eliyle mesela çok ciddi tohum dağıtımları. Ankara yapıyor mesela bunu. İstanbul yaptı, İzmir yaptı, Adana'da zaten yapılıyor. Ya belediyeler eliyle yapabiliriz biz bunları. Tek derdimiz organizasyonu düzgün ve adaletli kurabilmek. Bizim adalete bu yüzden ihtiyacımız var işte. Devam edelim. Ne kadar? 10 dakikamız kalmış. Arkadaşlar son 1-2 soru. Kapatıyoruz. No more bets please. Çünkü benim size 3 tane anlatacağım kitap var. 3'ü de sağlam. Bak Kars'tan skor gelmiş. Süt 2 lira 30 kuruş, peynir 20 lira, tereyağı 45 lira. Kars'ta. Neden biz Ankara'da bunları 3 katına yiyoruz? Sorun bu. Neden? Şimdi ben 3 kitabı eş zamanlı olarak okuyorum. Bunlardan bir tanesi arkadaki Başar Başarır'ın kitabı. Bu kitap bitti. Yani daha önce de söylemiştim. Bir haftayı geçti burada duruşu. Can Çağdaş serisinden çıktı. Dolunay 2 gece sürer. Aslında bu bir affetme affetmeme kitabı olarak görülebilir. Bir baba kız ilişkisi kitabı olarak görülebilir. Hayattan kendi yetişmesinde değer gördüğü, aslında böyle olmalı dediği şeyleri alamamış insanların sonra kendisinin devamı olan kuşaklara zulmetmesinin kitabı olarak okunabilir. Ama Başar Başarı büyük bir ustalıkla kitabın içine mesela ırkçılığı, sakat milliyetçiliği, insanların hayatını yanlış tarihi bilgilerle ne kadar kaydırılabileceğini çok güzel bir Yunan adaları kompozisyonunu, Girit var çünkü kitabın içinde aynı zamanda. Hayat kıyaslamasını, insanların aslında dışarıdan göründüğü gibi, yani dışarıdan çok böyle mükemmel kalıplar içinde değerlendirilecek kişilerin kafasal yapılarının sizi bambaşka bir yere sürükleyebileceğini de anlatmış. Burada baktığınızda temelde yani Gamze adında bir kızın akademisyen olmayı hedefliyor. Onun derdi o. İşte sinema fotoğraf alanında çalışmak istiyor. Babası da köy enstitüsünden mezun. Aslında etrafında tanınan, sevilen biri. Ama hayata ilişkin çok dar kalıpları var ve bunu önce annesinin üzerinde yıllarca bir zulüm şeklinde uyguluyor. Yani bir fiziki şiddetten bahsetmiyorum ama öyle ağır bir psikolojik şiddet var ki ölüm kurtuluş oluyor anne için. Ve Gamze annesinin bıraktığı yerden babasının bütün sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalıyor. Bir yandan kendi mücadelesi. İşin içine aşk giriyor. Üstelik babasının hiç tasvip etmediği şekilde bir Yunan vatandaşıyla aşk giriyor. Baba acayip milliyetçi çünkü. Ona göre bütün Yunanlar ajan, hepsi kötü, hepsi katil. Ve iş bir yandan da mübadele sorununda kaybolmuş bir kardeşe kadar gidiyor. Çok güzel bir roman. Gerçekten hafta sonu başlamak için çok iyi bir tavsiye olacağını düşünüyorum. Ben yeni bitirdim daha kitabı. Son 60-70 sayfasını biraz yavaşlayarak okudum özellikle. Acayip hoşuma gitti ama size de yürekten tavsiye ediyorum. Başar Başarır'ın Dolunay 2 gece sürerini. Can Çağdaş serisinden çıkmış. Diğer bir kitap. Ölüm Ne Yana Düşer Usta. Bu kitabı gösterdim aslında. Gül Büyükbeşe ve Sibel Tekin'in yazdığı bir kitap. 10 Ekim Gar Katliamı hatırlatmasının üzerinden Nota Bene'den çıkmış değil mi kitap? Evet, Nota Bene'den çıkmış. Kendisi de aslında çok iyi bir prodüktör olan, iyi bir belgeselci olan Gül Büyükbeşe. O kadar böyle hafızamızın kolay atladığı ayrıntıları birbirinin üstüne dizmişler ki Sibel Tekin'le birlikte. Sanki böyle ben kitabı okurken uzun bir 10 Ekim Gar Katliamı'na giden süreç röportajı okur gibi okudum. Bütünleştirdiğiniz andan itibaren arada atladığınız ayrıntıları hatırlıyorsunuz çünkü. O gün yaşanan sadece Gar Katliamı'nda yitirilen canlar değil biliyorsunuz. Bir yandan devlet düzeni içinde hani bizim hep devlet diye başvurduğumuz, hiçbir şeyimiz olmadığı zaman bizi koruyacak odur dediğimiz aygıt. Binlerce yıllık geçmişi var. Ama bugün orada devletin istediği zaman, bunu özellikle kullanıyorum tırnak içinde, istediği zaman nasıl bir acz içine düşebileceğini çok güzel sembolize etmiş. Ardından açılan davalar, bir adım gitmeyen duruşmalar, yargılamalar, bir sürü kahramanlık hikayesi. Ama o arada yitip giden canlar, onların hikayeleri. 10 Ekim Gar Katliamı'ndan hareketle sadece o gün değil ama. Lütfen aklınızda bu bir 10 Ekim Gar Katliamı kitabı olarak kalmasın. Bir süreç kitabı bu. Ve o döneme ilişkin hatırlatmalar açısından son derece önemli Ölüm Ne Yana Düşer Usta Gül Büyükbeşe ve Sibel Tekin'in kitabı. Benim çok sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Okudunuz mu daha önce bilmiyorum ama okumadıysanız yani size çok yürekten tavsiye ederim. 5 yaşında bir dedektif olsa işleri nasıl çözer? Bunu yazan çok iyi bir mizah yazarı olsa aynı zamanda nasıl yazar? Alper Camus 5 yaşında bir dedektif. Cin gibi, hakikaten cin gibi. Etrafında gelişen polisiye olayların çözümünde çok acayip gelişimler yaratıyor. Kıyamet Park Alper Canıgüz'ün Son kitabı. Alfa Edebiyat'tan çıkmış bir kitap. Ya benim için her zaman Alper Canıgüz okumak çok zevkli, çok eğlenceli bir şey. Size de tavsiye ederim. Eğer okumadıysanız mutlaka ama mutlaka herhangi bir Alper Canıgüz kitabından başlayın. Hangisi olduğunun hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Başlayın. Çok seveceksiniz zaten. Çünkü bir yandan böyle polisiyeyi bir işin içine sokmak ama öbür yandan çocuk naifliğiyle, ya bunu kullanmak zorundayım, çok özür dilerim, başka türlü anlatılamaz çünkü. O hani çocuğun, bazı çocukların, bazı erkek çocuklarının, bazı kız çocukların hani o piçlikleri vardır ya, işte onu göreceksiniz içinde. Çok net, böyle tane tane kımıldayarak gelecek hem de. Aralardaki espriler acayip hoşunuza gidecek. Kıyamet Park, Alper Canıgüz'ün kitabı. Benim elimdeki 3 kitaptan biri buydu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gecikme için özür diliyorum. Gecikmiş bir Ekim ayı serbest uçuş dertleşme yayını yaptık. Ve bunun içinde de aslında hem yayının yerini gördük. Ne yaptık? Ekim ayını nasıl geçirdik? Hem de ülke nasıl geçirdi? Yalanla mücadele ettik falan. Bence son derece iyi oldu. Dakika ve skoru ülkeler dağılımında aldık. Avustralya'ya da, Norveç'e de, İsveç'e de, Amerika'ya da gittik. Söylenen yalanı ispat etmek çok kolay. Yeter ki kafayı açalım ya. Yeter ki körü körüne. Hangi inanç olduğunun bir önemi yok. Hiçbirinin. Hangi siyasi parti olduğunun hiçbir önemi yok. Takım tutar gibi siyasi parti desteklenmez. Asıl olan halkın çıkarıdır. Halkın iyi yaşayabilmesi, karnının doyabilmesi. İşinin olması, çocuğunun okulu bitirdikten sonra işe girebileceği garantisinin olması lazım. Bütün bunlar üzerinde konuşacağız. Çünkü bizim çıkarımızı ilgilendiren hikaye bu. Kalanı safsata ya. Bir sürü dandik gazete benzeri tırık şey yapıyor zaten onu. İsteyen okusun, para versin. Televizyonlarda var. Çok güzel sureti aktan görünen şahane haber bültenleri var. Ana haber bültenini çıkıp, böyle gev gev, gere gere hem de iyice tadını çıkartıp esneterek zam haberleri verip sonra o zammın sorumlusunun yanına oturduğunda suskun kalmak tavrı burada olmadı. Gururla bir kez daha söylüyorum. Olmama gerekçelerinden bir tanesi benim işime duyduğum saygı ama diğeri de sizsiniz. Bunu da hiç azımsamamanız gerekiyor. Çünkü burası patronun hepimiz olduğu bir yayın. Benzeri var mı? Yok. Çok açık yüreklilikle söylüyorum. Yok. Benzeri olabilecek mi? Çok açık yüreklilikle söylüyorum, olamayacak. Bu kadar da net. Çünkü bu bir yandan da şöyle bir şey gerektiriyor. Gerektiğinde burada izleyicinle de karşı karşıya gelebilmelisin. Yapmıyor insanlar bunu, göze almıyorlar. Biz sizinle as papaz olmadık değil mi? Biz sizinle as papaz olmadık ama öyle. Doğrusu oydu çünkü. Öyle olması gerekiyordu. Sadece hani halk böyle istiyor, halk böyle düşünüyor. Türkiye laiktir, laik kalacak. Böyle yaşanmıyor kardeşim. Böyle bir hayat yok. O bir kafa. Onun da müşterisi var. Onun hazırlayanları da var. Ama burada çok şükür öyle bir şeyimiz olmadı bizim hiçbir zaman. Hepinize bunun için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Çünkü bizim inançlarımız, inançsızlıklarımız falan değil sorguladığımız. Ülkemiz ya. Biz aynı ülkede iyi yaşamak istiyoruz birlikte. Birbirimizden vazgeçmeden. Bunun yöntemi konuşmak. Konuşmak, korkmadan ama aynı zamanda küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? Yapıyoruz işte. Yine yaparız. Tırsmayalım birbirimizden. Bu yayın sürsün kardeşim. Ben de destek olayım ama nasıl olayım? YouTube kanalına abone olun önce. Lütfen, bunu rica ediyorum sizden. Çok basit bir şey. Para pul ödemeyeceksiniz. Hiçbir şey yok. İsterseniz YouTube'un arama çubuğuna yazın Ünsal Ünlü diye. Oradan bulun kanalı. İsterseniz ünsalunlu.com.tr adresini girin. Oradan görün. Orada da var abone ol düğmesi. Para pul vermeden sadece bir mail adresiyle abone olun. Abone olduktan sonra YouTube üzerinden bu yayını desteklemek için farklı seçenekler var. Bir tanesi katıl düğmesi. İsterseniz kullanacaksınız. Unutmayın. Çünkü bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve son gününe kadar da öyle olacak zaten. Katıl düğmesi var. 5 ayrı kategoride bu yayını destekleyebilirsiniz. Online yayın sırasında yayına destek verebilirsiniz abone olduktan sonra. Süper Sticker ve Süper Chat uygulamalarından. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızla bu yayını destekleyebilirsiniz. Ama bütün bunların dışında en büyük desteğiniz farklı. O hiç değişmiyor. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ankara'da sinema filmleri başladı. Kızılay'da Büyülü Fener Sineması'nda çok şahane filmler var. Gerçekten çok şahane filmler var. Orada seyir için açık. Onu bir kez daha hatırlatayım size. yayının bitirilişi sırasında. Bugün ikinci yayınımız olmayacak. Serbest Uçuş yayınlarından sonra yok biliyorsunuz. Yani araya hafta sonu giriyor. Pazartesi sabah ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Ve pazartesiye kadar hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.